Girişimcilik Sohbetleri'nin 69. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nutsentec fon bulucu yatırım turunda konusuyla Mirkan Emir Sancak bizlerle birlikte olacak. Keyifli bir yayın diliyorum herkese. Mirkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
Merhaba. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra güzel bir yayın olacağını ben düşünüyorum. İnşallah sizin ekosisteme de güzel faydalar katacağız. Elimizden geldiğince diyelim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor her şey onunla mı?
İyi, güzel, keyifli gidiyor. Yeni yeni girişimler çıktıkça biz daha tabii daha çok mutlu oluyoruz. Böyle konuklarda alıyoruz yine. Tabii sizleri tanımayanlar var. Öncelikle seni bir tanıyalım. Hani bizler tanıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde olan birçok insan ismine LinkedIn'den kesinlikle denk gelmiştir diye düşünüyorum ama tanımayanlar için şöyle bir kısaca bir kendini tanıtabilir misin?
Tabii ki de. Teşekkür ederim öncelikle. Ben Mirkan. Mirkan Emir Sancak. Boşnak bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorum. Daha sonrasında hayatta girişimcilikle aslında başlayan bir tip olarak, bir girişimci olarak kendimi ismediyorum. Çünkü bildiğimiz bir katliamın içerisinden aslında gelip buraya yerleşiyoruz ve hayatımız soyca, öyle diyeyim, bir mücadele içerisinde geçiyor. Bir şeyler yaratmak, daha iyiye gitmek üzerine geçiyor. Ve ben böyle ilkokul, ortaokul yıllarında işte okula FIFA kartları getirerek diyeyim sana. Ondan sonra lisede işte farklı farklı girişimlerde bulunarak böyle kendimi daha da geliştirmeye başlıyorum. Üniversiteye geçtiğimde de böyle bir şey oluyor bana. İçime bir his doğuyor. Diyorum ki ya bu ekosistem varmış, böyle bir şey varmış. Ben buraya nasıl girerim diye böyle birkaç etkinlikle karşılaşıyorum. Etkinliklere gittikçe kendimi daha da geliştiriyorum. İşte tabirlere hakim oluyorum vesaire. Bu sırada girişimciliğe aslında girmiş oluyorum ve diyorum ki ben neden kendi şirketimi kurmuyorum? Tabii bu sırada Gebze Teknik Üniversitesi'nin çevre mühendisliği okuyorum. Bunun dışında sonra ilk şirketimi kuruyorum, batırıyorum. Ve bunun hemen ardından bir şirket daha kuruyorum. Diyorum ki ya olmaz böyle, bir tane daha kurayım. Onu da batırıyorum. Ondan sonra ya diyorum bu sefer olacak, bu sefer oluyor. Üçüncüde artık turnayı geçiyor. Kırılın denir artık, bilmiyorum. Üçüncüde oluyor. Üçüncüden sonra işte üçüncüyü exit ediyoruz. Dördüncüyü exit ediyoruz. Sonra ben aktif olarak yatırımlara başlıyorum. Şu ana kadar da yaklaşık 22 tane, geçen gün hesapladık. 22 tane startup'a hem seri A bünyesinde hem de pre-seed bünyesinde yatırımlar var. Tabii boş durmuyoruz. Diyoruz ki yatırımcılık bir kenara, biz girişimciliğimizi de tekrardan gündeme getirelim. Nutsentec adlı firmayı kuruyoruz. 2018'de bu bir hayaldi. 2020 Aralık'ta 6 tane melek yatırımcımızla beraber bu hayal gerçeğe dönüşüyor. Ve sonrasında şu anda fon bulucu üzerinde fonlanan ve başarılı, inşallah başarılı olacak, başarılı olmayı hedeflediğimiz bir startup'ımız var. Mirkan Emir Sancak 3 kelimeyle aslında şudur. Ben bir girişimciyim. Yani böyle 3 kelime.
En sevdiğimiz title değil mi?
Aynen. Yani ben bir girişimciyim aslında. Ve sürekli hayatındaki her şeyi girişimcilik üzerine kurmaya çalışıyorum. Hep bir problem çözme üzerine gidiyor. Mirkan Emir Sancak budur. Sorduğun için de teşekkür ederim.
Tabii tabii. Ya bu soruyu genelde sorma ihtiyacı hissediyoruz. Tabii herkes tanıyor. Tanımayan genelde girişimcilik ekosistemi ne kadar büyük desek de ülkemizde. İçine evet. Girdiğin zaman bir noktadan sonra herkes birbirini gerçekten tanıyor.
Kesinlikle.
Tabii yatırımcı tarafım var, şapkam var, girişimci şapkam var. Tabii de eğitmen, mentor şapkan da var. Onu sen söylemedin ama birçok yerde de ekosistem böyle destekler veriyorsun. Şu an yatırım turunda büyük bir heyecan içerisindeyiz aslında. Daha yeni başladı. Nutsentec'in bu kısma gelmeden önce bir kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz?
Ya Nutsentec o kadar şey kuruldu ki aslında böyle çok uzun zamanda gibi gözüken, yani bize uzun hissettiren ama kendisinin çok kısa zamanda çok büyük gelişmeler kat ettiği bir aşamada kuruldu. Şöyle 2018'de işte ben üniversiteyi okuyorken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, o zaman İklim Bakanlığı yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bir görev aldım. Ve bu görev sırasında ben 50'den fazla denetime gittim. Şirketin denetimine. Bu denetimlerde özellikle hava kalitesi ve baca gazı tespitleri hususunda belli başlı denetimler gerçekleştirdik. Araştırmalar yaptık. Ya ben şöyle bir şey dedim. Ya şimdi bizim burada ölçümleri yaptığımız iki tane çeşit var. Bir tanesi hava kalitesi, bir tanesi de baca gazı. Hava kalitesinde de burada havaizleme.org.tr'yi açarsak veya dinleyiciler, izleyiciler açarsa görürler. Havaizleme.org.tr'de şöyle bir şey görecekler. Noktasal, mesela koskoca Sivas'ta, geçen örneğini vermiştim yayında. Koskoca Sivas'ta sadece merkezde birkaç tane hava izleme kontrol istasyonu var. Hava kalitesi izleme kontrol istasyonu, ama dış bölgelerde ne yazık ki yok. Yani burada aslında tek noktadan bir ölçüm yapılıyor, ama kilometrelerce ötedeki bir sistem ölçülmeye çalışılıyor. Baca gazını nasıl ölçüyoruz? Bir prop sistemiyle bacaya çıkıyoruz. Burada bir delik var. Deliğe probu sokuyoruz ve oradan bir ölçüm almaya çalışıyoruz. Tabii burada ölçüm alırken bu bacadan çıkan gazın nereye gittiğini, dolayısıyla da bir karşı firma olarak düşünelim. Bana gelen gazın nereden geldiğini bilmiyorum. Ya dedim, ya bunları gerçekten biz neden koordinatsal ölçmüyoruz? Bu koskoca sensör sistemleri nasıl uçurabiliriz? Dedim. Orada da aklıma drone geldi, drone teknolojileri. Ve sonra benim o zaman TÜBİTAK'ta çoğu projede yer aldığım şu anki ortağım Cihan'la beraber ilk önce bir konuştum. Dedim ki Cihan, bizim dedim bu sensör sistemini uçurmaya ihtiyacımız var. Cihan dedi ki, ben dedi bu sensör sistemini uçururum bir drone sistemiyle, ama arka tarafta dedi şey yapamam, sensör sistemini yapamam. Tamam dedim, okey. Biz o zaman bir tane daha ortak bulalım. İşte o da Ayben orada çıktı geldi. Ve biz iki tane CTO ile iki tane co-CTO var. İki tane CTO ile yola çıktık. Ben işin komple business tarafını yaparken Ayben de Cihaz, drone ve sensör kısımlarında görev aldılar ve şu an bu konumdayız diyebilirim.
Peki marketing tarafında şu an ekipte birileri var mı?
Tabii
Hani bu
şu an,
alanda çalışan.
evet, bizim şu an ekibimizde yani kampanya sayfasında da gösterdiğimiz ayrıca kişiler var. Onlar işte part-time, full-time, stajyer. Ekibimizde bunları stratejik, yani şöyle önceki deneyimlerden herkes full time olamıyor ne yazık ki bir startupta. Hem bütçeyi doğru kontrol etmek lazım, hem işte doğru bir stratejiyle kişileri içeri almak lazım. Bu sebepten ötürü işte içeride part time'lar var, full time'lar var, stajyerler var. Marketing'de şu an bizim 3 kişilik bir ekibimiz var içeride. İşte content creator'lar var, web sitesine bakanlar, işte sosyal medyaya bakanlar, yani bütün ekipçe aslında çalışıyoruz. Yani 3 kişiler, ama ben kendime dahil edeyim oraya, özellikle marketing ve satışa, pazarlama ve satışa diyelim. Yani biz orada bir kişi gibi çalışıyoruz aslında.
Tabii
Sana öyle.
sen de özellikle orada İsviçre çakısı olduğun zamanlar oluyor değil mi?
Kesinlikle, yani hiç sorma. Ya ben mesela şey bilirim ya, Canva'yı açıp işte post hazırladığımı falan bilirim ya. O yüzden hani bunlar tabii
Evet.
şey, aşağılamak gibi de şu an şey
Yok
yapıldı,
ya,
ama öyle
bunlar gayet normal aslında.
ya hani adam mesela, sallıyorum, diyor ki işte Ozan, diyor ki abi, diyor işte ben diyor şunu yapıyorum. Tamam Ozan, ben hemen geleyim o zaman, buradan bir yardım atayım, hemen bunu halledelim gibisinden, böyle bir arka, dediğin gibi çok güzel bir tabir, İsviçre çakısı oluyoruz. Herkes İsviçre çakısı bizde. Öyle
Öyle
diyeyim.
öyle. Aslında az önce güzel bir noktaya da parmak bastın. Geçmiş deneyimlerden dolayı demiştin ya. Aslında gerçekten çok doğru ya. Böyle hani bazı deneyimler yaşıyorsun ve bir sonraki kurduğun girişimlerde herkesin full time çalışamayacağını zaten daha işin başında görüyorsun. Her şeyden
Kesinlikle.
önce bu execution kavramı, yani bu ekip yönetimi zaten en zor kısımlardan biri.
Kesinlikle,
Peki
kesinlikle.
girişimi kurarken bir başlangıç sermayesi var mıydı? Ek olarak girişimciler için bu sizce önemli veya kilit bir faktör mü?
Evet. Kilit bir faktör mü? Bence hayır ve bence olmamalı. Ben şimdi bu konuda büyük ihtimal linçleneceğim çoğu kişi tarafından, çünkü
Olabilir.
şey olacak böyle, ya abi işte nasıl maaş almadan girelim vesaire. Şöyle, bizim hiçbir başlangıç sermayemiz yoktu. Yani şöyle, cebimizdekiler dışında. İşte herkes, sallıyorum, 90 liralık bir şey mi alacak? 30-30-30 herkes atıyor. En azından bölüşüyorsun. Okey, bu sermaye kısmını hani bir türlü böyle halledebiliriz. Ya da mesela zamanı geldi, bölüşemediğimiz kısımlar oldu. İşte bir kişinin, iki kişinin dışarıda olduğunu, diğer iki kişi ya da bir kişi ödedi. O yüzden hani herkes birbirine o fedakarlık kavramını çok iyi şey yapmak lazım, oturtmak lazım. Bir konu daha var, onu da çok söylemek istiyorum. Yani burada full time mı çalışmalıyız, yoksa başka bir işte çalışıp burayı fonlayabilir miyiz falan gibisinden. Onu da söyleyeceğim benim fikrimce. Bizde başlangıç sermayesi yoktu. Bence hiçbir startup'ta da olmamalı. Çünkü neden? Bizim aslında başlangıç sermayemiz beynimiz. Yani ben bir şeyi satabiliyorsam ve bana üretecek olan doğru kişiyi bulabiliyorsam aslında bizim en büyük sermayemiz odur. Evet, bizim işimizde mesela drone var. Yani drone pahalı bir teknoloji. Şu an en basitini bile yapmaya çalışsan çok pahalı bir teknoloji. Ya da işte bir yazılım var, yapay zeka var, işte arkada AWS kullanıyorsun vesaire, bunlar da her biri birer para. Bunlara da işte biz cebimizden koya koya gidiyorduk. Biz hepimiz full time çalıştık. Yani sana şöyle diyeyim, biz 2018'den 2020 aralığa kadar Bidotek Teknopark'ın ilk kuruluşundan itibaren diyorum yani. İlk kuruluşundan itibaren oradaydık. Biz Bidotek Teknopark'ın ilk firmasıyız. Kuluçka'daki. Ve biz her gün ofise giderdik. Ya sana şöyle diyeyim bak. Yani bir tane küçük bir şeyi alırdık, onu yerdik, üçümüz bölüşürdük falan, anladın mı? Hani böyle
Tabii tabii ya, girişimcinin hayatı gerçekten çok iyi anlıyorum yani.
yani bu hani çok çok farklı bir şey. Biz full time olarak gidiyorduk oraya. Hala da aşık gibi çalışıyoruz yani. Birbirimize de aşığız aynı zamanda. İş aşığız yani. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Ekibimiz gayet güzel. Kurucu ortaklar ekibimiz çok güzel bir şekilde ilerliyoruz şu an. Linç gelecek bence. Yani bir yerde çalışılmalı mı? Ben kesinlikle bir yerde çalışılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu süreci hızlandıracak olan bir şey diye bakıyorum ben. Yani burada herkesin full time olarak bir fedakarlık yapması.
Ya biz bu konuyla alakalı belki tanırsın, Duygu Clark vardır. Yatırım Türkiye'de TT Pilot'u kuran. Şimdi Amerika'da kendi venture şirketi var. Ona sormuştuk. Bu sorunun aslında cevabını biliyorduk. Hani Amerika'da bu işler nasıl demiştik hani. Dedik yani hiç görüşmüyoruz bile. Öyle bir şey olduğu takdirde. Hani bir yerde çalışıyormuş, başka bir şey varmış. Hiç yani
Aynen.
kapı şey bile almıyoruz. Hatta biz görüşmüyoruz. Bizim gibi diğer venture'larda hani onlar kendi aralarında bağlantıları var. Hani bir öyle bir şey bir duyulduğu zaman diğer yatırım şirketleri de biraz ön yargılı yaklaşabiliyor. Yani
Kesinlikle.
sen orada kendi girişimin varken hala demek ki %100 güvenmiyorsun ki yedek bir
Aynen.
ekranlara yapıyorsun kendine. Sorun cevabı aslında belli. Yani dinçlik bu konuda yok aslında çok.
Evet.
Diyelim tabii
Ben bir şey
yatırımla
söylemek
alakalı.
istiyorum. Aslında hani burada
Tabii
bence
tabii.
şey de var tabii ki de. Ya ben insanlara şu şeye katılıyorum. Mesela şu an hayat pahalılığı işte vesaire. Bunun devamında farklı şeyler var. Dünyada global bir kriz var vesaire. Hani burada evet bir finansman kendimize sağlamamız lazım yani. O bir net. Ama ben mesela şunu öneririm. Evet, finansman sağlamak lazım ama bence hani eğer gerçekten zeroysak, hani sıfırsak, bence işte fon bulucu gibi ya da nasıl desem sana, böyle fikre yatırım yapan yatırımcıları bulup bu şekilde ilerlenebilir de diye düşünüyorum açıkçası.
Seçenek çok fazla aslında
Fazla
zaten.
ya da yarışmalar var mesela, çok
Evet.
değerli yarışmalar vesaire. Buralardan.
Bugün vardı hatta Pitch Challenge, bizim de 3 tane girişimimizden bir tanesi dereceye girdi orada. Geometry Venture'ın yaptığı bir etkinlikti. Yani
Evet,
çokça
duydum.
fazla seçenek var aslında, hani değerlendirmek lazım. Gerisi biraz bahane gibi geliyor
Kesinlikle.
zaten bana.
Aynen,
Zaten
katılıyorum.
yatırımla ilgili çokça fazla sorun var. O tarafa geçeceğiz ancak tabii yine bizi dinleyenler için, bilmeyenler için Nutsentech'in sunmuş olduğu hizmetlerden biraz bahsedelim istiyorum.
Evet. Nutsentech aslında sitesinde ya da sosyal medyada çok fazla hizmet sunuyor gibi geliyor insanlara ama
Evet.
bizim, daha doğrusu benim kendime içtiğim bir ant var. Dedim ki ya ben kesinlikle ekibime bir fokusla ilerletmem gerekiyor. Burada olayımız şu. Biz ne yapıyoruz? Biz müşterilerin çevresel ayak izlerini iyileştirmek adına, atık üreten şirketlerin çevresel ayak izlerini iyileştirmek adına bir veri sağlayıcısıyız aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu anki fokusumuz ne daha doğrusu? Drone sistemimizin üzerine bir sensör sistemi ve kamera sistemi entegrasyonuyla beraber alanlara gidip ya da müşterilerin bu ürünü kiralayıp kendi alanlarını uçurduktan sonra verilerini bir yazılım sistemi üzerinden görmelerini sağlıyoruz. Diğer bir ürünümüz de bu aslında dediğim sistemden kopan bir sensör sistemi. En sonunda anlamlı verilerin ne olduğuna geleceğim. Bir sensör sistemi. Bu sensör sistemi de her türlü drone'a entegre edilebilen. Hatta şey yapalım. Mesela bizim işte yeni ECB'ler geldi. Şöyle de markalı. Sendeki
Evet, güzel.
de var. Bizim de işte sensör sistemimiz de şu an çıkıyor. İnşallah onu da fon bulucu üzerinden yayınlayacağız güncellemelerde. Bu sensör sistemi her türlü drone'a entegre olabiliyor ve her türlü yere entegre edilebiliyor. Bu sayede hava kalitesinden tut, baca gazına kadar bütün analizleri gerçekleştirebiliyor. 11 tane parametreyi ölçebiliyor ve bunları bizim sistemimiz üzerinden müşterilere raporluyor. Tabii müşteriler neden alıyor bunu? Çünkü şöyle, bizim sensör sistemimizle beraber hava kalitesini ve baca gazını ölçüyorlar. Diğer tarafta kamera teknolojisiyle beraber de iki boyutlu, üç boyutlu analizler, onun dışında analizler, modellemeler, haritalamalar ve ayrıca diğer tarafta bir de görüntü işleme metodolojisiyle anomali tespitleri gerçekleştiriyorlar. Neden peki buna ihtiyaç duyuyorlar? Aslında bu devletin regülasyonda söylemiş olduğu zorunluluklar. Yani devlet diyor ki mesela bir sanayiciye, yani şu an bacası tüten her yer bizim müşterimiz diye tehlikeli bir pazar tanımı yapacağım sana, ama tabii ki de şu an odaklandığımız 3 tane pazar var. İşte organize sanayi bölgeleri, çimento fabrikaları ve ayrıca yenilenebilir enerji sektörü. Diyor ki devlet, sen diyor, daha doğrusu devletten kastım bu arada Birleşmiş Milletler, tüm devletlere bunu tebliğ ediyor. Diyor ki eğer diyor sen üretim başlatıp üretimi devam ettirmek ve üretimi sonlandırmak istiyorsan mevcut durumda diyor bana bu ölçümleri yapmak zorundasın. İşte biz de tam olarak burada ürünümüzde bu pazara giriyoruz ve müşterilerimizin problemlerini çözüyoruz. Hangi problemi? O en başta anlattığım aslında noktasal veri kaynaklarını ortadan kaldırıp koordinatsal bir şekilde daha doğru bir veriyi ortaya koyarak.
Vallahi çok detaylı anlattın. Güzel de oldu bu arada. Peki ülkemizde ve dünyada girişiminizde benzer iş modellerine sahip rakipleriniz de bulunmakta. Hani bu öncelik özellikle bu global taraftaki rakiplerinizden ayıran özellikler temel olarak neler?
Tabii bu arada şu an Türkiye'den de çıkıyor. Yani
Tabii
bu
tabii.
bizi çok mutlu ediyor. Hatta biz geçen şey yaptık. Bir stajyer görüşmesi geldi. Benim ekibe geldi. Görüştük. Dedi ki ya dedi benim bitirme tezim bu dedi. Sonra ben dedi bunun üzerine çalıştım. Ben dedim ki okey bizim ekibe alındın. Yani şimdi
Gerçekten mi?
tabii aynen bu şu an bizim
Ha.
ekipte çalışıyor bu arada, yatırımcı ilişkileri tarafı.
İnanılmaz ya.
Yani şimdi şöyle, tabii ki de rakip yaratmak çok güzel bir şey. Çünkü pazar büyüyor. Türkiye'de de var bunları yapmaya çalışan. Ama tabii bizim geldiğimiz nokta, onların geleceği nokta. İnşallah gelirler, inşallah büyüyebilirler. Bizimle beraber rekabet ederlerse çok çok daha güzel olur. Globaldeki rakiplerimize baktığımızda da iki tane rakibimiz var. Botlink ve Centroid, bizim dikeyde çalışan. Fakat Centroid şu anda ne yapıyor? Centroid dediğimiz marka aslında bir koku sensörü üzerine bir uzmanlığı var. Diğer tarafta farklı sensör sistemleri de üretiyor ve bu sensör sistemlerini tüm dünyaya ihraç ediyor. Bir tane teknolojisi var, DR2000 diye. DR2000 bir tane sensör sistemi, bir drone'a entegre ediyorsun. Hem drone'u satıyorlar, DJI'den aldıkları, hem de sensörü satıyorlar ve burada bir ölçüm yapıyorsun. Fakat burada şöyle bir eksiklik var abi. Bu sensör sisteminden gelen, daha doğrusu bizim buradaki farklılığımız şu, competitive advantage, Türkçesini unuttum şu an. Rekabet avantajı.
Rekabet avantajı, evet.
Aynen.
Ben de
Enis
yanlış,
bana çok
çok.
kızıyor, biliyor musun? Enis bana çok kızıyor, diyor ki
Evet.
abi diyor İngilizce kullanma diyor, İngilizce kullanma, ben kullanıyorum. Bizim competitive advantage burada şu, mevcut durumda bizim drone sistemimizden gelen her türlü veri bakanlıkça da aynı zamanda kabul edilebilir. Biz şu anda diğer verilerimiz içinde, diğer geri kalan 6 tane parametremiz içinde denetlemeye girdik TÜRKAK tarafından. Fakat Centroid bunu kesinlikle yapamıyor ve onlara aslında bir sosyal tarafta bunu ölçümlemeleri için bir sensör sistem veriyor. Diğer kısımda da şöyle bir şeyimiz var. Botlink'te de, Botlink bizim aslında görüntü tarafında, yani görüntü işleme, modelleme tarafındaki bir rakibimiz. Onlar da her türlü görüntü verisini bir sağ sistemin içerisinde sadece iki boyutlu, üç boyutlu modelliyorlar. Biz burada onlardan aslında technical advantage'ımız var. Biz burada milimetre hassasiyetinde bir haritayı müşterilerimize verebiliyoruz. Yani şöyle diyeyim, mesela Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ne çalıştık. İşte mahallenin arasına girerek adamın ağzını böyle sigaraya kadar yaklaşabiliyoruz. Öyle bir örnek vereyim. Daha ne kadar şey yapabilirim? Böyle en dibe kadar girebiliyoruz. Tabii buradaki fayda ne? Aslında evet, sigara aslında bir çivi boyutunda. Şimdi burada hemen inşaata bağlayayım. Mesela inşaat kontrollerinde. Burada mesela Limak'la şimdi görüşme halindeyiz. Hadi bakalım bunu da verdik gelişme olarak. Aslında bunları zamanla vermek lazım değil mi?
Evet.
Tabii inşaatlarla alakalı görüşmeler halindeyiz vesaire. Yani buralarda da o süreç takibi konusunda çalışmalarımızda competitive advantage'ımız, rekabet avantajımız bulunuyor. Bu şekilde anlatabilirim aslında dünyadaki rakiplerimizi. Yani aslında onların iki farklı dikeyini biz tek bir dikeyle, tek bir üründe birleştiriyoruz.
Evet, zaten kendin de bahsetmiş olduğunu da sosyal medyadan sizi takip edenler çokça fazla hizmet sunduğunuzu görebiliyor. Yani çok fazla hizmet demek de aslında operasyonel tarafı da ağır bir yük demek. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Operasyonel açıdan bu zamana kadar yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
Şöyle biz aslında nasıl başladık buna? Bu iş modeline çok güzel bir soru bu arada gerçekten. Operasyonel sıkıntıyı biz çektiğimiz ilk an bıraktık. Öyle diyeyim sana. Bütün işi bıraktık yani. Bütün olayı değiştirdik. Şuydu olay. Biz drone'u yaptık, sensör yaptık, kamera yaptık, yazılımı yaptık. Ya biz ondan sonra şu hale geldik. Müşteriye gidip kendimiz hizmet veriyoruz. Baktık müşterinin operasyonu artıyor. Adam mesela bir tanesi diyor ki haftada diyor 2 kere gel. Bir tanesi diyor ki haftada 5 kere gel. Oradan çıkıyorsun oraya gidiyorsun. Tek drone yetmiyor vesaire böyle şeyler var. Çünkü küçükten başlıyorsun. Biz dedik bunu nasıl çözeceğiz? O zaman drone sistemini kaldıralım. Bir, drone sistemini pardon biz üretmeyelim. Şimdi biz ondan sonra aldığımız önlem şu oldu. Şu anda T-Motor gibi. Sonra işte ismini verebileceğim başka pervane markaları var birkaç tane. Karbon fiber markaları var. Böyle farklı farklı aslında drone'u tek bir yerde pardon dünyadan toplayıp tek bir yerde assemble ettiğimiz bir sistem haline getirdik. Biz şu an hiçbir üretim yapmıyoruz. Bir kere bu operasyondan kurtulduk. İki, sensör sistemi. Çin'den PCB geliyor, bir yerden yazılım geliyor. İşte bir yerden sensör geliyor. Yine assemble eden bir şirket bulduk. Ve bunları yine oraya bağladık. Ve bunların hepsiyle bu arada bağlayıcı partnerliğimiz var. Burada önlemimizi aldık. Üç, bizim ya dedik ki okey biz bunları dışarı yaptırıyoruz ama biz müşteriyle bunu nasıl buluşturacağız? Müşteri bunu nasıl uçuracak? Eğitimi var mı? O zaman biz bunu otonom hale getirelim. İşte biz orada bütün teknolojiyi değiştirdik. Daha doğrusu hepsine de böyle bir şey kattık. Çok önemli bir adım kattık. Her şeyi insansızlaştırdık. Yani drone kendisi kalkıyor, drone kendisi karar veriyor, drone kendisi ölçüyor, kendisi sisteme atıyor. Hiçbir şekilde bir pilot yardımı olmadan burada bir drone uçuşunu izliyoruz biz sadece ve o veri topluyor. Bu da bizi bütün yükten kaldıran şey oldu. Sonra dedik ki tabii bu teknolojinin üzerine daha nasıl gidebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Nasıl biz bu operasyondan daha da kurtulabiliriz? Dedik ki drone'u kaldıralım. Tamam drone da bir iş modeli olarak kalsın. Çünkü karlı bir iş zaten. Biz her drone'u bir emme drone haline getirelim dedik. Yani bizim kendi drone'umuz haline. Bunu nasıl yapabiliriz? Dedik ki zaten şu an çıkartılan her türlü drone'da bir kamera var. Bu kameralı drone'lara biz kendi sensörümüzü ilave edersek her drone'u bir emme drone haline getirebiliriz. Okey. O zaman biz sensör sistemini olan sistemden daha da küçük hale yani işte bu kırmızı kart kadar olan bir boyut hale getirip buradan bütün drone'ları emme drone yapabiliriz dedik. Ve bu sayede aslında bir startup mindset'i de içeri katmış olduk. Şu an biz kılımızı kıpırdatmadan marketingle bol bol marketingle beraber ve tabii ki de arka tarafında Ar-Ge ile beraber müşterilerimizle assemble yapan yani birleştiren şirketleri buluyoruz, birleştiriyoruz ve onlara hizmetimizi sağlıyoruz. Tabii arkada Ar-Ge'miz, Ar-Ge sürecimiz de aynı zamanda devam ediyor.
Peki bu başka şeyler denendi mi? Outsource etmeden önce bunlar. Yoksa hani bir kriz durumunda mı çıktı? Yoksa ilk fikri bu mu? İlk fikriniz bu muydu ekip olarak? Yani dışarıdaki şirketlerle anlaşarak. Yok hani başka şirketlerle anlaşarak hani bu operasyonel kısımları çöz demiştiniz ya.
Evet.
Hani bunu ilk fikir bu muydu yoksa başka şeyler denendi mi yani? İlk başta farklı fikirler var mıydı? O anlamda
Evet.
sordum.
Tabii biz yani şöyle ilk böyle perfect'i bulmak kesinlikle yok.
Evet. Yani orada neler yaşandı orayı merak ediyorum biraz
Tabii
da.
değil mi? En heyecanlı kısmı o zaten yani.
Evet.
Abi biz çok OPEX yaptık orada. Yani dedik ki biz kendimiz kendi maaşlarımızdan kısalım. Biz personel alalım, personel yaptıralım falan dedik. Abi bir baktık para yanıyor, para gidiyor böyle ve hala operasyonda aynı yerdeyiz, aynı noktadayız. Ya nasıl büyüyeceğiz, nasıl edeceğiz? Bizim ilk fail'ımız buydu. İçeri daha çok personel almak. Meğersem bu değilmiş çözüm. Sonra ikinci de biz bu bağlayıcılığı neden yaptık? Onu da söyleyeyim. Tabii bu da bir deneyim. Bizim bir şey vardı. Karbon fiber üreticisi ve pervane üreticisi vardı. Biz işte her şeyi verdik vesaire. Adam sonra pazardan çekildi. Sonra biz kaldık böyle, dedik ya biz nasıl yapacağız şimdi bunu, dedik yani nasıl olacak falan. Dedik ki bu sefer bağlayalım hepsini. Sonra bağlayıcılık koyduk, işte karşılıklı anlaşmalar vesaire derken bu şekilde devam etti. Şu anda da bu noktadayız ama en başta o parayı bir yaktık, bir burn ettik yani
Evet
onu bayağı.
evet. Ya tabii orada motivasyon daha üstün kılmış ki devam etmiş oradan sonra ekip yine de
Kesinlikle,
yani
kesinlikle.
o da birçok girişim bu tarz hemen ilk tökezlemelerde. Ama tabii geçmiş de bir sürü deneyim var. Yani kurulmuş olan startuplar var, exit olmuş startuplar var. Buradan gelen deneyim olması belki bu kadar da hızlı olmazdı bu süreç. Diyorum artık hani Nusen Tekin birçok noktasını dinledik. Fon bulucu tarafına geçelim bugünkü de konumuz. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Fon bulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok paya dayalı kişisel fonlama platformunun ekosisteme değer kattığını görüyoruz. Peki siz bu platformlar hakkında öncelikle ne düşünüyorsunuz? İkinci sorum olarak da özellikle hangi dikeyde faaliyet gösteren girişimlerin radarında olmalı? Çünkü burada çok farklı girişimler var. B2B, B2C, donanım girişimleri var, yazılım girişimleri var. Genelde yazılım ağırlıklı olduğunu görüyoruz ama son 1-2 ay içerisinde böyle donanım bazlı ürünlerin de, girişimlerin de sahneye çıktığını gördük bu noktada. Hani
Evet.
düşünceleriniz neler bu konuda?
Ben açıkçası, ya ben şöyle daha önce San Francisco'da bulundum. Yani iki eksimde de oradaydım. Silikon Vadisi'ndeyim direkt. Hatta Sunnyvale'daydım yani. Fakat ama lakin ben Türkiye'deki gibi bir kitlesel fonlama görmedim. Bak çok açık net söylüyorum. Yani bu bence kitlesel fonlamanın en kritik laflarından biri. Amerika'ya rakibiz bu konuda. Yani daha yeni bir şey. Daha çok yeni bir şey Türkiye için. Tıpkı farklı tipte, yani mesela convertible not sözleşmesi gibi vesaire. O hala oturmadı bu arada. Ama bu çok yeni bir şey. Ama süper işliyor. Ben bugün bir tweet paylaştım. Ve o tweette bütün aslında hissiyatımı yazdım. Dedim ki ya kitlesel fonlama şahane ilerliyor. Günde gerçekten 80-90'a yakın yatırımcıyla konuşmaya
Evet gördüm.
başladım. Ve şöyle güzel bir şey var. Yani bizim bence dayanışma kültürümüz, bizim Türk kültürünün, ben de çünkü Türkiye'de büyüdüm. Okey boşnağım ama Türkiye'de büyüdüm ve buranın kültürünü aldım ama bizim kültürümüz
İmece usulü.
kesinlikle imece usulü. Ya yani o insanları böyle arkadan ittirme. Zaten grupta da görüyoruz yani fon bulucunun. Herkes bir seferber oluyor. Fonlayalım işte, daha hem biz kazanalım hem onlar kazansın. İşte itelim itelim. Ya bu çok farklı, değişik bir kültür ya. Ben böyle bir şey görmedim. Çok ciddiyim, böyle bir şey görmedim. Bu yüzden kitlesel fonlama bence Türkiye'ye çok yakıştı. Ve
Kesinlikle.
girişimcilik, yatırımcılık ekosisteminin ben tekrardan yazılacağını düşünüyorum. Her gün farklı şeyler açılıyor, farklı fonlar
Yeni bir
açılıyor.
çağ mı diyorsunuz?
Ben net bir şekilde yeni bir çağ diyorum. Çünkü biz şunu kaybetmiştik. Yani girişimcilerimiz şunu kaybetmişti. Sen de mentorluk yapıyorsun abi, sen de biliyorsun.
Tabii.
Yani fikri var. Fikri var fakat yatırım bulamıyor. Girişimci, evet belki bu biraz daha bu inatçılık içindeki o aşk duygusuyla ilgili bir şey ama bir sene, iki sene, üç sene uğraşan biliyorum ben. Bulamıyor, yatırım bulamıyor, edemiyor. Ondan sonra pes ediyor, gidiyor. Şimdi ama bizim kitlesel fonlamamız öyle bir şey kattı ki, buradan da ikinci soruya da bağlayacağım. İşte sektör fark etmeksizin, yani fon bulucuya baktığında fon bulucuda bak çok iyi. Yani tarım da girdi işin içine. Şimdi fontar açılıyor.
Balıkçılık girecek yakında.
Balıkçılık girdi. Ya avcılık girdi. Hani yani bakış açısı şey fark
Yani
etmeden
VR
hepsi.
vardı,
VR,
yazıcılarla alakalı Securify vardı güvenlik alanında. Yani herhalde
aynen.
şu an bir 30-40 sektör varmıştır ya. Hani tam atıyorum şu an ama neredeyse her girişim bir dikey gibi bir şey
Evet.
olmuş oluyor. Evet.
Ya tabii ki
Harbi.
arkada bu arada yani şöyle, biz o süreçleri atlattığımız için biz bu arada 5'te 5 oy almışız şeyden, yatırım komitesinden. Hepsine de saygılar, sevgiler. 5'te 5 yani 5'te 5 ama o 5'te 5'i bir görsen, hani orada bir toplantı var. Toplantı soruyorlar, ediyorlar. İşte gerçekten araştırıyorlar. Arkada büyük bir operasyon var. Seninle ilgili araştırma var. Hani nasıl denir?
İnce elip sık dokuyorlar diyorsun.
İnce eleyip sık dokuyorlar. Ha, aynen, çok doğru. İnce eleyip sık dokunulan bir yapı var yani arkada. Ve o şekilde geliyor tabii yatırımcıların da önüne. Ya bu çok iyi. Yani sektör fark etmeksizin ilk defa bir yapıda ben sektör ignostik olmayan bir yatırım biçimi gördüm. Ve bu mesela benim bakış açıma da, benim yatırımcılık bakış açıma da çok uyuyor. Ben mesela fon bulucu üzerinden de yatırım yapıyorum.
Ben de
Benim
bütün.
22 şirkete de mesela baktığında o kadar farklı şeyler var ki. Sana şöyle diyeyim. VR var. Ondan sonra VR'dan sonra hayvancılık var.
VR
Hayvancılıktan tek
derken Medibot sanırım değil mi?
hangisi?
Medibot gelişimi olması gerek VR
Yok,
dediğiniz.
benimki bireysel bir şeyden
Ha
ya. Yeni
tamam pardon. Ben fon bulucu girişimi sandım.
acayip bir şey var ya. Ben de çok severim böyle sektör ignostik olmamayı. Ve burada bu bakış açısıyla karşılaşınca da çok büyük bir değer yaratılacağını düşünüyorum. Ki zaten bizim yatırımcılarımızın da tabii ki de bakış açısı çok önemli. Teşekkürler Enes. Biz Enes'le çevre mühendisiyiz. Bir meslektaş selamı attık şöyle.
Evet.
Güzel bir yapı kurulduğunu düşünüyorum ben.
Şöyle bir komik yorum da gelmiş. Eğlenceli. Az önce söylediğinize özel. ya buna kesinlikle katılıyorum. Şu yüzden katılıyorum. Türkiye'de sektör bazsız olmayan yatırım ağı neredeyse yok. Melek yatırım ağlarından bahsediyorum. Hani sizler de biliyorsunuz. Özellikle kimisi işte oyun dikeğinde faaliyet gösteren
Evet.
girişimlere yatırım yapıyor. Kimisi işte ne bileyim deep tech alanında. Ama burada böyle bir kısıt yok. Burada neredeyse her dikeyde faaliyet gösteren girişim yatırım alabiliyor. Amerika ile kıyasladığım zaman Amerika'da gerçekten fonlanan girişim sayısı, toplanan fon miktarı gerçekten çok yükseklerden. Yani çok eskiden bu alana girilmiş doğal olarak. Ama burada çok hızlı bir şekilde büyüme oldu. Hani şu ana kadar ben Şubat ayında sanırım Neobank isimli bir girişim vardı. O günden beri fonlanamayan girişim sanıyorum ki yok şu ana kadar.
Evet.
Ve aşağı yukarı Şubat'tan bu yana 7 ay oldu. 7 aydır neredeyse her çıkan bir şekilde o fon miktarına ulaşabiliyor. Tabii daha kaliteli girişimler de çıktı. Diyorum ve sıradaki soruma geçiyorum. Fon bulucuda da çok kısa bir sürede 500 binden üzerinde bir kaynak topladınız. Öncelikle ekip olarak bunu bekliyor muydunuz?
Ya biz ilk güne çok şaşırdık. Biz yeniledikçe bizim yüzde arttı. Yeniledikçe yüzde arttı. Biz dedik ki ya biz nereye düştük falan olduk böyle. İşte arkada sorular yığıldı, sorular geldi. Benim Telegram'da numara da var. Direkt şirketin numarasından bana aktarılıyor. Ya da işte Cihan'a aktarılıyor ya da Ayben'e aktarılıyor. Herkes arıyor gün içinde. Ben artık hiç kimseye cevap veremez oldum. Ailem diyor ki işte sabah diyor, yani sabahtan örnek vereyim mesela. Diyor ki gel kahvaltıya diyor annem. Ben yok anne diyorum yatırımcıya konuşuyorum. Hani bizim
Evet.
yatırımcı onu bile duymuştur yani ben sana onu diyeyim.
Evet.
Böyle bir olaydı. Biz
Daha
beklemiyorduk.
samimi bir ortam. Öyle bir tarafı da var tabii.
Çok çok ya ben o yüzden diyorum yani o imece usulü yapı var ya o işte yani tam olarak bundan bahsediyorum. Ve hani insanlar da çok açık. Yani mesela yatırım yapmayacağım şu yüzden diyor. Tamam, okey. Hani ona uymuyor ya da farklı bir dikeyde. Çok açık veya diyor ben şunu bayıldım ya diyor yatırım yapacağım. Okey, çok güzel feedback'ini de veriyor. Biz beklemiyorduk gerçekten ama çok güzel bir sonuçla karşılaştığımızı düşünüyorum. Hedefimiz inşallah hafta ortasına kadar %50 baremini
50'ye geçtim.
getirmek. Oradan sonrasında inşallah zaten bu diğer iadeler olabilir, diğer yapılar olabilir, dışarıdan melek yatırımcılar olabilir. Bunları da içerik katarak, bu kişileri içerik katarak güzel bir fonlama geçireceğimize ben inanıyorum.
Kesinlikle.
Bakalım.
Ya aslında sizin taraftaki sorulara geçmiştim mi? Az önceki soruma ek olarak şu aklıma geldi. Hani bir yeni bir çağ dediniz ya. Oradan bir soru aklıma geldi şu an. Gelecekte acaba bu seri A seviyesinde yatırımlarda görür müyüz bu crowdfunding tarafında? Melek yatırım ağlarının gidişatına bir etkisi olur mu? Buraya dönüş olur mu? Yoksa o taraf yine bir şekilde yoluna devam eder mi? Hani burada bir öngörüleriniz var mı? Şu
Ben
an daha çok pre-seed, seed aşamalar. Genelde bu aşamalarda yatırımlar toplanıyor. Hani
Yani
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
evet
Tabii tabii
biz
şu
mesela
an siz seed. Gelecekte böyle seri AB yatırımlar olur mu yani sizin tarafınızda, sizin düşünceleriniz?
Mesela Nutsentek tarafında ben açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum, genel kurulumuza sunacağım, yönetim kurulumuza sunacağım. Yani biz evet bir yatırım hedefliyoruz tabii ki de, seri A olacak. Seri A'da ya yatırımı bölelim, bir kısmını buradan alalım, bir kısmını dışarıdan alalım, ya da komplesini buradan alalım gibisinden bir hedefimiz var. Ya yani ben bunu açıkça söyleyeyim. Bu yapıyı gördükten sonra burayı
Hmm.
bırakmak da istemiyoruz.
Ticket size'lar artar diyorsunuz yani gelecekte şu anki
Yani
seviyeden.
tabii. Bir de şöyle bir şey var. Bizi mesela ilk günden beri bizi çok ciddi bir kafaya soktu abi. Şöyle bir kafa bu. Ya biz kısmi bir IPO yaptık aslında. Kısmi bir halka arz yaptık. Yani mübahname bile yayınlandı. Daha
Çok
ne
doğru.
olsun? Yani
Bir
biz
de çok
web sitemiz...
şeffaf yani.
Tabii.
Normal bir melek yatırım ağıyla görüşsem bunların hiçbirini kimse bilmiyor. Yani sen ve şirketinle melek yatırım grubu arasında. Bu
Kesinlikle,
da
kesinlikle.
ve 5 yıl fon kullanım raporu var. Yani onu da yine yatırımcılar görebiliyor. Yani o kadar şeffaf olması da tabii yatırımcıyı bu tarafa çekiyor.
Çok. Ya ben hem bir yatırımcı hem de girişimci olarak cevap veriyorum kesinlikle bu soruya. Ben bu sistemi o yani yeni bir gelecek olarak gördüğüm için bence artık melek yatırım ağları da bu tarafa doğru buradan yatırım yapmaya başlayacak gibi geliyor bana. Çünkü düşsene abi en şeffaf startup'ın orada listelendiğini görüyorsun. Yani sen bunu araştırmaktansa şey yapmaktansa bunu araştıran, bunu birleştiren bir kurul var. Fon bulucu, Hakan abiler vesaire, Hakan beyler. Burada güzel bir sistem kurmuşlar. Zaten senin önüne hazır geliyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Ve bunun arka tarafında
Bedava scouting gibi bir şey oluyor aslında.
ya tabii ya. Girişimci için
Ya
bedava olmuyor.
tabii onun için bedava olmuyor.
oluyor ama tabii ki de bir melek yatırma için bedava scouting oluyor. Çok doğrusun yani. Çok doğrusun.
Peki şu an sizlere fon sağlayan yatırımcıları gelecekte neler bekliyoruz? Çünkü Ar-Ge tarafı da yoğun olan bir girişim. Hani kısa sürede temettü dağıtımı gibi bir şey söz konusu olmayacak dedi düşünüyorum. Neden bu girişime yatırım yapmalılar?
Evet, çok güzel bir soru. Şimdi bizim bu turda 3 tane hedefimiz var. 3 tane. Bunların bağlandığı ilk önce 2 tanesini alt başlığı söyleyeceğim. Sonra tek başlığı söyleyeceğim. Ana başlığı. Bir tanesi globalizasyon. Şimdi biz bundan önce özellikle Abu Dhabi topraklarındaydık. Arabistan topraklarındaydık. Ondan sonra işte İngiltere topraklarındaydık. Sonra işte Estonya topraklarındaydık. Buralardan bağlantılar edindik. Zaten işte Startup Wise Guys'ın içerisindeyiz. Şimdi de Bilbao program şey pardon, Sustainability programı için, sürdürülebilirlik programı için şey yapıyoruz. Hatta geçen gün onayı geldi vesaire. Yayındayken geldi bu arada. Onu izledim mi bilmiyorum. Ben tam böyle yayındayım. Arkadan çat diye mail geldi. Ben yayında açıkladım
Denk
yani bir
gelmedim
anda.
ona. Aa, çok güzel olmuş.
Evet. Ondan
Denk
sonra
gelmemiştim.
işte Microsoft GrowthX'in şeyiydik. İçerisindeydik ikinci batch'inde. O yüzden Abu Dhabi'ye gittik vesaire. Yani bağlantılar burada bizim oluşturduk yani. Hem müşteri hem yatırımcı ağını. Hatta o gün de söyledim. Abu Dhabi ile şimdi Abu Dhabi Investment Office, yatırım ofisiyle görüşmelerimizi sağlıyoruz. Seri A için belki yakın bir seri A bile olabilir. Yine bir duyuru
Abi
geçsin. Bunlar
Microsoft'un bir etkinliğine gittiğinizi biliyorum.
evet.
Ondan bahsediyorum. Ha buydu değil mi? Tamam.
Evet, o etkinlik. Ya oradaydık. Orada zaten onu düzenleyen ana şey sponsorlardan biri de Abu Dhabi Investment Office. Böyle bir şey görünce de kaçırmak istemediler. Oradan şimdi iletişimleri sürdürüyoruz. Bir globalizasyon. İki, bizim burada bir Ar-Ge hedefimiz var. Yani Ar-Ge'yi büyüteceğiz. Nedir bu? İşte demin o anlattığım işte sensör sisteminin küçültülmesi, drone sisteminin artık tamamen insansız olması, her türlü drone'a entegre edilmesi, tamamen otonom bir sistem geliştirilmesi gibi bazı Ar-Ge hedefleri var. Ar-Ge'nin içine tabii okey bir ürün geliştirme olacak. Yani daha da geliştirme ama bir de ayrıca bizim TÜRKAK'tan ya da işte EPA, Environmental Policy Agency ya da Dünya Amerika Çevre Ajansı'ndan bir akreditasyon olmamız gerekli. Bu akreditasyonla beraber peki elimize ne geçecek? Biz yani şu anda ana başlığı açıklıyorum. Satış rakamlarımızı bu turda yükseltiyoruz. Bizim bunun önce yaptığımız cirolar var. Fakat biz product market yani ürün pazar uyumunu bulduk. Artık şimdi bu rakamları büyütme ve şirketin değerlemesini daha da büyüterek üçüncü bir yatırım turuna çıkma hedefimiz bulunuyor. Amacımız bu, gidişatımız bu. Bu turda bunu bekliyor. Şimdi daha da uzun vadeye bakacak olursak biz yani aslında şunu istiyoruz. Biz tabii ki de exit etmek istiyoruz girişimciler olarak. Ama tabii bu exit'in türü ne olacak? Yani bu şirketin satılması, merger and acquisition mi olacak? Satın alma ya da birleşme mi olacak? Ya da bir IPO mu olacak? Gerçek borsaya açılma gibi bir exit mi olacak? Bunu zaman bize gösterecek ama benim hayallerimden birini hem senin canlı yayında da paylaşmış olayım. Ben
Tarihe
Microsoft'ta bir
geçsin.
tarihe geçsin değil mi? Ben
Evet.
Microsoft'ta bir şirket satmak istiyorum.
Oh,
Hedefim bu.
güzel.
Microsoft'ta bir şirket satmak istiyorum. Kişisel olarak yani benim payım olur herhangi bir şey olabilir. Burada hedefim bu
İleride
inşallah.
satıldığı zaman bu klipler alınacak. Oradan bir
Aynen,
kolajlar
klipler
yapılacak.
olacak,
Tamam.
olacak.
Evet,
Çok iyi.
tamam. Güzel.
Böyle bir
Bugünden
amacım var.
anlar.
Yani tabii ki de bu egzistin türünü zamanla belirleyeceğiz ve önümüze gelen fırsatlarla belirleyeceğiz. Ama şu anda hem temellerini hazırlıyoruz. Bu şekilde bir hedef tablosu söyleyebilirim bizler.
Peki fonlama başarıyla tamamlanırsa ki öyle duruyor zaten. Elde ettiğin bu yatırımı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun öncelikle? Ekibe mesela yeni istihdamlar söz konusu olacak mı özellikle?
Evet. Ekibe yeni istihdam kesinlikle zorunlu olacak. Bizim içeride şu anda zaten çalışan dediğim gibi part-time'ler, full-time'ler, stajyerler var, işte kurucu ekip var, ondan sonra danışmanlarımız var, dışarıdan işte partnerlerimiz var, işte kar ortaklarımız var vesaire. Böyle biz bütün temeli hazırladık. Şimdi onların özellikle o ekibin genişlemesi ve insan yani arkadaki insan mühendisi demek istemiyorum ama insan yönetimi bence daha mantıklı. İnsan mühendisi değil bu. İnsan yönetiminin daha sağlam bir temele oturtulması için ekibimiz yenilenecek. Ve burada güzel bir ilerleme kat edilecek. Öncelikle buraya bir ilerleme söz konusu. Bunun dışında bizim dediğim gibi demin de aslında hedefimiz satış. Yani bu rakamları büyütmek, bu rakamları artırmak. Satış için çıkıyoruz artık yatırım turuna. Buna da bunun için de bu arada çok mutluyuz. Çünkü Ar-Ge için yatırım bulmak birazcık yatırımcı gözünde şey oluyor. Ya hani param ya yanarsa işte geliyor
Tabii
ama
canım.
artık
Yani
o parayı
riski
büyütmek
biraz daha
için.
bol. Evet.
Tabii
Tabii
yani
tabii
artık
tabii.
o parayı büyütmek için çıktığımız bir yatırım turu bu. Bu da bizi rahatlatıyor. Yatırımcıyı da rahatlatan bir şeydir diye düşünüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Bir yatırımcı olarak da. Tabii bunun arka tarafında satış için işte bir satış ekibi kurulacak. Bu satış ağının yönetilmesi için yine bir arkadaş alınacak. İşte satış giderlerimiz olacak. Bunların yapılması ve tabii demin de dediğim gibi hem Ar-Ge hem de akreditasyon konusunda belli bir bütçemiz var. Ve bu bütçeyi de bu alacağımız fonlamanın inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz bu yönde diyebilirim. Tabii kampanya sayfasında daha detaylı bir şekilde bizim bütün gider tablomuzda değerli yatırımcılarımız, ilgilenenlerimiz, sen de tam güzel yerde geçtin alt
Evet.
yazıyı. Oradan da görebilirler. Teşekkürler.
Aynen. Ama şöyle de bir durum var tabii. Nutsentek'in her zaman bir Ar-Ge'ye ihtiyacı olacaktır. Ar-Ge harcamalarına ihtiyacı olacak. Yani burada öngörebileceğiniz bir temettü dağıtım yılı 3-5 yıldan aşağı hani ben sanmıyorum ki dağıtabilsin zaten hani ki dağıtmasın bence zaten hani böyle bir girişim. Ama her zaman bir Ar-Ge'ye hep ihtiyacı duyan bir proje. Ben sizler hani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet. Ben kesinlikle bence kesinlikle haklısın. Ve sana
Ya bir
katılıyorum.
software'e nazaran diyeyim en azından anlatabildim
Evet.
mi? Bir orada o da bir Ar-Ge, o daha çok inovasyon içeren bir şey ama burada konu biraz daha farklı. Hani o konuda bir düşünceleri merak ediyorum.
Evet. Yani Natsintech bir startup. Tam olarak bir startup kurgu su yapıldı burada. Temettü dağıtılabilir mi? Ya da işte farklı durumlar olabilir mi? Kesinlikle. Yani bunlar da bizim potansiyelimiz arasında var. Ama şu anda senin de dediğin gibi abi. Yani kesinlikle arka tarafta bir Ar-Ge hep gerekecek. Hep bir geliştirme gerekecek. Yani geçen mesela yayında bir soru geldi. Oraya da bağlayayım. Dedi ki işte su kalitesi ile ilgili bir şey yapılabilir mi? Şimdi Cihan da orada direkt şey yaptı. Yayın sırasında yaptı. Dedi ki bu dedi şu an odağımız değil, kesinlikle düşünmüyoruz dedi mesela. Yani çok açıkça. Ama şunu da ekledi. Gelecek vizyonumuz arasında. Şimdi gelecekte şöyle şeyler yapılacak. Sadece hava değil. Kirlilik olayı, çevre olayı sadece hava değil. Biz artık yerin dibine de gireceğiz. Biz suyun altına da gireceğiz. Su insansız deniz araçları, su sensörlerine kadar vesaire bunları da çalışmak istiyoruz. Yani Ar-Ge hep devam edecek. Hep bizim içimizde olacak. Bu sebepten dolayı yani temettü dağıtılacak böyle bir hedefimiz var ya da dağıtılmayacak böyle bir hedefimiz var. Bunu şu andan dersem bence yanlış olabilir ama
Anladım.
bizim mentalitemiz bu işi satılabilir bir noktaya getirip gerçekten o exit aşamasına bir sokabilmek. Ya dediğim gibi
Anladım.
demin IPO ya farklı bir şirket merger and acquisition ya da farklı bir kurguda ilerlenecek diyebilirim. Tabii bunu zaman gösterecek. Ya biz özellikle ben eski deneyimlerden de hep şunu gördüm. Yolda çok şey değişiyor. Yani biz bir günde 50 tane
Kesinlikle.
karar alıyoruz ve 50'si de bir önceki kararın değişmiş oluyor.
Ya,
Ve
ya
en
tabii
son
tabii.
diyor. O yüzden böyle bir ilerleme kat edeceğiz
Ya
bence.
bugün konuştuğumuz şeyler bile 3 ay sonra farklı şekilde devam edebilir. Yani sonuçta girişimcinin olayı bu zaten. Yani akşam konuştuğun
Evet.
sabaha değişebiliyor yani. Doğal olarak farklı bir fikir geliyor. Farklı bir sana bir dışarıdan bir destek geliyor. İşte birisinin seni telefonla araması bile bazı planlarını değiştirebiliyor mesela. Ki böyle olması lazım zaten yani. Sınırlarını biraz daha esnek tutabilmen lazım dedim. Bir sorumuz var. Tam olarak drone satıyor mu yoksa hizmet olarak kiralanıyor mu demiş.
Evet. Ondan önce sorudan önce bir şey diyeyim. Tek değişmeyecek şey benim Microsoft'a şirket satmak istemem.
Evet. Evet.
Onu söyleyeyim. Sefa Bey, teşekkür ederiz sorunuz için. Biz drone'u satamıyoruz, satmıyoruz. Bizim filolarda bu drone'lar durmak zorunda. Neden? Çünkü ülkelerin sivil havacılık genel müdürlükleri ya da işte farklı aviation center'ları, havacılık merkezleri bu konuda eğer bir drone uçurulacaksa ya bir kişinin üzerine ya bir kurumun üzerine yani bir aitlik istiyor. Bu aitliği şirketlere dağıtıp onların bir sigorta yapmasını biz arka tarafa almaktansa biz onlara bu drone'u, bu hizmeti kiralayarak sigortasından tutun uçurulmasına kadar hepsini biz aslında burada sağlıyoruz. Otonom olarak ya da işte arkada bu sistemler için çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar yapıyor. Bu yüzden drone satışı şu an gerçekleşmiyor. Bir olay dışında onu da ekleyeyim. Yani mesela biz bundan önce şey yaptık abi. Mesela tarım alanında
Zaten şu an
orada
bu arada B2C yok diye biliyorum.
yok B2C yok. B2C yok. B2B ya da B2G bizde. Onu ya da B2G2B diye bir kavram daha var. İnşallah onu bu yatırım bundan sonra getireceğiz. Onu da açıklayacağız. Mesela daha doğrusu çiftçiyle çalıştıktan önce çiftçilerle drone mesela ilaçlama drone'u yaptık. Yani bunun satışı tabii ki de oluyor. Ama şu an bizim o demin anlattığım ya hava kalitesi fokusunda herhangi bir satış yok. Yapmayacağız da bu şekilde ilerleyecek.
Sıradaki sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Daha önce hiç melek yatırım ağları görüştünüz mü ya da sizlerle görüşenler oldu mu? Böyle bir ilerleme söz konusu oldu mu due diligence süreçleri vesaire? Yoksa ilk süreciniz paya dayalı kitlesel fonlama mıydı? Sanmıyorum.
Şimdi şöyle
Yanlış mı tahmin ettim bilmiyorum ama.
yok yok ya şöyle ben daha önce sen neyi tahmin etmiştin abi?
Ben sanmıyorum ki ilk paya dayalı kitlesel fonlama olsun. Daha önce elbet görüştüğünüz olmuştur diye düşünüyorum.
Tabii, Volvo.
Tabii.
Yani şöyle bütün yani orada Türkiye'de zaten şu an aktif yatırım yapan 47 melek yatırım ama tabii daha fazla da aktif
Tabii
olarak
tabii.
yatırım yapan 47'ye yakın bir şey vardı diye hatırlıyorum. Hepsiyle görüştük. Hepsiyle. Teklif
VC'ler de
aldığımız
dahil.
efendim?
VC'ler de dahil.
Tabii
Öyle mi?
VC'ler de dahil. Görüştük, teklifler aldık, due diligence'lar yapıldı, işte term sheet aşamasına geldik, en son böyle imzalayacağız vesaire. Ya dedik ki hani bizim buradan nereye gidebiliriz? Gerçekten bizim yatırımcı tarafında da hedef kitlemiz kim? O kadar önemli bir soru ki bu. Yani yatırımcı bize ne katar? Şimdi şuna baktık. Dedik ki yatırımcıdan ne bekliyoruz? Bir kere biz özellikle izin süreçlerimiz, özellikle sanayici kitle, özellikle yani devlet nezdinden o memur. Mesela bizim yatırımcılarımızın %30'u galiba, %20'si 30'u KOSGEB'ten. Halka Emeği teşekkürler. %20'si 30'u KOSGEB'ten. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi devlet memurları, işte bu konuda Türk Hak'ta çalışan insanlar, bize mentörlük yapabilecek insanlar, bunların hepsi bizim ağımızda sonuçta şu anda. Diğer tarafta kimler? Sanayiciler. Bizim hem müşteri kitlemiz hem yatırımcı kitlemiz. Diğer tarafta bizi yurt dışına açabilecek kilit insanlar. Yani bu ihracat yapabilecek kilit insanlar. İhracatta pardon, bize yardımcı olabilecek ya da ihracat yapan insanlar. Bu konuda da mesela baktık en doğru seçim neresi? Ben içeri hemen dedim ki yönetim kuruluna, dedim fon bulucu. Çünkü ben kitleyi hem içeride tanıyorum hem işte doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü hem zaten Ankara Kalkınma Ajansı da bizi destekledi. Zaten bizim işimiz daha çok Ankara'da olacak. Yani biz mesela şimdi fonlama inşallah bitirdikten sonra 2-3 hafta gideceğiz, Ankara'da kalacağız. Neden işte Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı ile ilgili görüşmeler, TÜRK hakla görüşmeler vesaire. Yani bizim işimiz Ankara'da zaten. Dedik doğru bir seçim neresi olacak? Burada da fon bulucuyu karar kıldık. Farklı şeyler de var. Mesela diğer bir tarafta da bu arada biz bugün TimTap girişim evine onay aldık. Onu da bu programda açıyor. İlk defa burada çıkıyorum. İnşallah
Evet, bugün güzel bir yayın oluyor ve bayağı ilkler
bol
açıklanıyor.
bol açıklamalı böyle. Vallahi
Evet.
bak bugün sözleşmeleri taze taze imzaladım. Böyle
Harika.
aynen böyle güzel sözleşmeler var.
Evet,
İşte
evet.
KVKK'dan
Siz
vesaire
tam
şeye kadar.
çıkardınız zaten, kameranız
Değil mi? Yok
bağladı
arkası boş abi, arkası boş.
oraya. Evet, anladım.
Her şeyi hazırladık. Programın içerisine girdik. Mesela benim ihracat dediğim tarafta da TimTap. TİM, Türkiye İhracatçılar
Evet,
Meclisi.
tabii.
Oradan da yatırımcı olan var. Yani elimizde bundan daha nasıl iyi bir kitle isteyebiliriz? O yüzden seçtik ve geldik diyebilirim. Ben hatta bir tweet daha paylaşmıştım. O benim var ya favori herhalde tweetlerimden biri oldu.
Hangisi?
Ben de çok aktif kullanan birisi değildim normalde. Yatırımcıyı siz seçin. Yatırımcılar sizi seçmesin diye bir şey söylemiştim. Bayağı beğenildi o. Ben böyle düşünüyorum. Yani yatırımcıyı, girişimcinin seçmesi lazım.
Bu büyük ihtimal TimTap haberi için söylüyor bu
Heh,
arkadaşımız
öyle mi?
muhtemelen.
Ümit Bey paylaşacağım. Yeni bir haber. Oraya da geliyoruz. Buradan da pay. Vallahi Ümit Bey bana kızmadınız değil mi? Bir yarım yazın da
Selamlarımızı
buradan da hem yatırımcılara da işte ne kadar
evet.
selam olsun, hem de zaten hepsi ne kadar samimi onu da görüyoruz yani gerçekten.
Kesinlikle, kesinlikle.
Yani kitle elimizde ve kitleyle doğru yerlere ilerlemek aslında bizim yolumuz. Ve yatırımcıyı biz seçiyoruz. O ağa biz ulaşmak istiyoruz girişimciler olarak. Zaten yatırım daha sonrasında bize her türlü geliyor. Biz güzel bir fikir ortaya koyduktan sonra Ümit Bey içimi rahatlattınız.
Ya şöyle bir detay var. Az önce böyle bir sorun normalde yoktu ama siz bahsedince aklıma geldi. Şimdi bir melek yatırım grubundan bir fon aldığınız zaman asla sadece para almıyorsun. Onun da network'ünde sahip oluyorsun. Birçok kapılar açıyor size. Şimdi bu tarafta biraz durum farklı. Bu tarafta kitleden fonlanıyorsunuz ve kitlenin biraz farklılık durumları var. Hani bu sizi karar aşamasında bir engel oldu mu ya da düşündürdü mü en azından? Çünkü
Ya
ikisi çok farklı. Yani burada bir kitleden fonlanıyoruz. Orada büyük bir melek yatırımı var. Yani global tarafta kaynak sizi açabileceği birçok kapı olabiliyor. Birçok seçeneği olabiliyor. Sizi tanıştırabilecek partner olabiliyor. Kilit isimler olabiliyor. Şimdi burada biraz daha durum farklı. Hani bu
evet.
düşündürdü mü yoksa daha farklı bir yorumunuz var mı?
Özgür abi bu da çok güzel bir soru. Hem yatırımcılarımızdan bir kısmı buradayken de açıklayayım. Yani elimizde zaten bir kitle var. Yani yurt dışından dolaylı olarak. Hem ben zaten San Francisco'daydım. Yani benim eski yatırımcılarım yine Arabistan
Ha tabii, bunu
tarafındaydı.
bir de kendinizden sonra araya girdim ama genel olarak da bir cevaplayabilirsin isterseniz. Hani diğer girişimler için hani
Ha, diğer girişimler
başvuracaklar.
için.
Ha
Okey, çok
mesela
güzel.
evet, yani evet.
Evet. Çok güzel. Oradan da hemen çekeyim o zaman dışarıda. Yani hem benim elimde daha önceden içinde bulunduğum gruplarda tecrübelerde zaten bir bağlantı ağımız var. Fakat biz bu turda yani düşündük, gerçekten bizim paraya mı ihtiyacımız var yoksa bizim değere mi ihtiyacımız var? Hangisini seçeceğiz diye düşündük Nuts & Tech içinde. Tabii ki de değer çıktı. Yani biz kilit insanları içeri almalıyız ki biz buradan sonra uçabilelim. Yani hedefimiz bu. Yapmak istediğimiz bu. O yüzden burada özellikle fon bulucuyu seçmeye çalıştık. Bence bir girişimcinin de, senin ikinci soruya bağlayayım. İkinci girişimcinin de şey pardon bir girişimcinin de
Bir kitle farklı senaryo diyorum.
tabii aynen ya, düşünmesi gereken önce ne istiyor? Gerçekten benim paraya mı ihtiyacım var? Yoksa benim gerçekten buradan ulaşabileceğim daha büyük bir kaynağa mı ihtiyacım var? Yani O tünelin çıkış noktasını çok iyi görmeli. Evet, sen bir tünelde gidiyorsun. Belki görmüyorsun çünkü yokuşun aşağısında kalıyor. Ama bir kafanı kaldırıp bakman lazım. Yani o ışığı bir türlü görmen lazım. Oraya nasıl giderim? Ya da sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor? Bir türlü onu bir seçmek lazım. Uğraşmak lazım. Araştırma, bağlantı, mentörlük. Yani ben buradan bizim danışmanlarımız da ayrıca bizim melek yatırımcılarımız da danışmanımız. Yani hepsine çok çok ayrı teşekkür ediyorum. Bizim yolumuzu aydınlattılar. Birilerine danışmak bu konuda çok çok önemli olabiliyor. O yüzden bu konu çok aslında kritik bir şey. Yani parayı bunu böyle çok çok şey yapmak istemiyorum ama para her türlü bulunur. Yani para her türlü bulunur. Kesinlikle bir basamak. Para her türlü bulunabilir. Çünkü gerçekten dışarıda herkesi fonlayan bir yapı var. Doğru elinde doğru iş modeli olduktan sonra. Ama arka tarafında senin gerçekten neye hedeflediğin, o hedefi iyi koymak çok çok önemli diye düşünüyorum. Girişimciler de buna çok çok dikkat etmeliler. Çok güzel bir soru
Peki
ya.
bu da evet. Bu mesela şu an aklıma geldi. Bir tane daha soru aklıma geldi bu arada yine sizinle hani söylediğiniz bir konuya binaen. Şimdi melek yatırımlarla görüştüğünüz due diligence süreçlerini falan atlattınız. Şimdi buradaki süreçlerin yoruculuğu olsun, sonuçta girişiminizi de ilerletmeniz lazım yatırım süreçleriyle uğraşırken. Şimdi fon buluş tarafındaki farklar nasıl oldu bu ikisi arasında? Hani daha mı kolay oldu burada yoksa
Çok
öbür taraf daha mı farklıydı?
iyi. Evet. Şimdi bu çok doğru. Yani şu an baktığımızda bizim son sayıya bakacağım. Bizim fon bulucuda. Yani bizim 200-250 kişi vardır diye düşünüyorum. Şu an yayını şey yapmayayım çok fazla. Yani şu an düşünebiliyor musunuz? 200-250 kişilik. Hadi 200 diyelim. Bizle beraber 209 kişilik bir yapı var. Bu şahane bir şey. Yani o yüzden çok çok değerli. Ümit Bey'e çok çok katılıyorum. Ümit Bey inşallah sizi aramızda da bekliyoruz. Böyle burada oraya da şey yapalım. Abi due diligence tabii süreçleri. Yani her biri ayrı bir süreç. Toplantılar yapıyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz. Bazı kurumlar var ikinci toplantıda bitirmiyor. 50. toplantıda artık derdinizi anlayabiliyor daha. Daha bunun daha da anlama süreci var bir de yani onu düşün.
Orada seçmek de var tabii Melek Yatırım grubunu. Yani.
Tabii yani öyle bir olay da var. Yani bazen hani anlayamıyorsun da o melek yatırımcı grubunu çok fazla tanıyamıyorsun da edemiyorsun da süreçler çok uzuyor. Fakat biz yani tabii çok çok profesyonel çalışan, çok iyi bir ekip kuran melek yatırım ağları da var. Ama yani ben fon bulucuda hem bir yatırımcı olarak hem girişimci olarak şunu gördüm. Bir filtre var. Ve her şey o kadar belli ki. Ya bir plan var. Ben bu arada bizim yatırımcılarımız da bilsin bunu. Ben bir plan manyağıyım. Yani ben sana öyle diyeyim. Bütün gün elimde kağıt kalemle, gerçi kağıt kalem kullanmıyorum. Teknolojiyi daha çok kullanıyorum çevreci olduğundan dolayı ama bütün gün elimde kağıt kalemle plan yaparım. Ben nereye doğru gidiyorum? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bir toplantıya girmeden önce o toplantının notlarını yazarım. Ne diyeceğim bu toplantıda? Ben bir plan manyağıyım ve bu kadar planlı bir yatırım süreci görmedim ben hayatımda. Ben mesela kendi yatırımlarıma baktığımda 22 şirket toplamda yani toplasan yaklaşık 18 milyon dolarlık bir herhalde şeyden bahsediyoruz. Yatırım tutarından bahsediyoruz. Bu komple bu yatırımda ben tamamen gut feeling ilerledim. Yani gut feeling'in Türkçesi ne denir? Allah vergisi denir. Yoksa
Evet, tam
yani
yani.
Tanrı duygusu diye çevriliyor aslında ama hani
Evet.
böyle bana gelen bir duygu ya buna dedim yatırım yap dedim ve gittim mesela. Yani şu an sakin.
Yukarılardan gelen.
Yukarılardan gelen bir güç yani. Mesela
Evet.
orada ilerledim. Yani nereye bağlayacağım? Bu kadar sistematiğin olması beni mesela çok mutlu etti. Bizim işimizi de kolaylaştırdı. Her şey belli. Siz bir sürece sokuluyorsunuz. Filtreye o filtre ilerliyor.
Ya çünkü siz
Ama
bir girişimcisiniz. Yani girişiminize odaklanmanız gerekiyor. Şimdi bu yatırım
tabii.
süreçlerinde özellikle CEO ya da business development tarafında olan kişiler yatırım süreçleriyle o kadar ilgileniyor ki işi kaçırıyor böyle bir durumda
Evet.
da.
Kesinlikle.
Maalesef hani o yüzden sordum bu soruyu da.
Çok güzel bir soru. Sağ ol.
Şimdi evet bayağı bir konuştuk. Mutsanti'ye konuştuk, fonlamaya konuştuk, her şeyi konuştuk. Yani peki bu süreç nereye gidecek? Hani bugün yapmadığınız neyi yapacaksınız ilerleyen zamanlarda?
Evet. Şimdi bu uzun vade mi kısa vade mi? Ben bir
İkisini
plan
de
var
evet ikisini de öğrenelim biz bence ya. Hani
yani.
burada
Evet.
hazır
Bulmuşken şey
yayındayken
yapalım.
de.
Çok iyi aynen. Şöyle yani kısa vadede aslında dediğim gibi 3 tane hedef var. 2 tane alt başlık. Globalizasyon, yani bu nuts'ın tekimizi dünyaya açabilmek. Sen de bizim yatırımcımızsın. Yatırım
Tabii.
yapmıştın değil mi? Evet tabii.
Tabii.
Nuts'ın tekimizi ne yapacağız? Dünyaya açacağız bir kere. Ve operasyonu kolaylaştırmış bir şekilde. Çünkü şu anda bunun için çalıştık. O anlaşmalar, o bağlayıcılıklar bu yüzden. Dünyaya Türkiye'den bir teknoloji çıkartacağız aslında. Bunu hedefliyoruz. Tabii bu sayede globalizasyon dışında dediğim gibi bu globalizasyonu yapmak için bir de teknoloji geliştirilmesi var. Evet bir noktaya getirildi. Artık sonlandırılma aşamasına da getirilip buradan satış rakamlarıyla beraber biz şirketimizi değerleyeceğiz. Şu an bu kısa vadeki hedefimiz bu. Ve uzun vadeye geçtiğimizde yani bizim uzun vademiz yaklaşık bir 2 yılın başında vesaire başlıyor. Yani 1,8 gibi düşünebiliriz. O civarlarda başlayacak. Tabii burada şunları görmeye başlayacağız biz artık. Natsın Tech hava kalitesi hususunda ya da baca gazı hususunda bütün doğa teşekkürler. Doğa da benim arkadaşımdır bu arada. Ona da selam. Bizim Natsın Tech'imizin hava kalitesi ve baca gazı tespitleri hususunda tüm dünyadan veri çeken ve bu teknolojiyi bu teknolojisiyle beraber bunları anlamlandıran bir üs, bir veri kontrol üssü olma hedefi bulunuyor. Yani burada otoritelerle beraber çalışacak bir şirketten bahsediyoruz. Bu da bizim 2-4 yıl arasındaki hedefimiz. Hava kalitesini biz artık elimize aldıktan sonra bizim diğer bir hedefimiz artık bu şirkette tabii daha büyük yatırımlar, daha büyük gelirler elde ettikten sonra bunu artık buradaki yatırımları daha çok farklı kirlilik oranlarını tespit etme. Yani demin dediğim gibi aslında su kirliliği. Demin dediğim gibi katı kirliliği. Farklı alanlardaki kirlilikleri de kontrol etme ve bunlarla baş edebilme üzerine bir sistem kurulacak. Burada hedeflediğimiz 4 ila 8 yıl arasında. Bunun hemen ardından bizim hedeflediğimiz, bizim 20 yıla kadar planımız var. Hepsini saymayacağım.
Evet, bir tanesi Microsoft'a tek satmak, onu
Buradan satmak. Evet. Yani ben Microsoft'tan şey isterim ya. Ben CEO olarak kalayım. Buradan
evet.
ilerleyelim. Yani. Tabii şaka bir yana. Buradan sonraki hedefimiz de şu. Açık net söyleyeyim. Artık yani bu şirketi bir farklı danışmanlık, farklı büyük şirketleri satın almak. Yani ne demek bu? Mesela danışmanlık firmalarını artık satın alıp kendi bünyemizde birleştirip hem analiz eden hem de bunlara çözüm bulan bir otorite haline gelebilmekte.
Böyle multi-app gibi bir şey olacak o bayağı bir.
Aynen öyle. Aslında bir EY, EY yani Ernst & Young şirketi gibi ama tabii ki de daha teknoloji ağırlıklı bir şirket. Evet.
Evet.
Ben Fonbolt'un yayınında bu kadar açık olmadım abi.
Evet evet ya bugün bayağı sıkıştırıyorum özellikle. Valla kısa uzun vade hedefleri dinledik. Peki şeyi de soralım. Bu değerli girişim fikrini arkasında ekibi soralım şimdi. Herkesi konuştuk tabii. Onları da konuşalım burada.
Evet.
Ekibinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ne zaman tanıştınız? Nasıl ilerliyor süreçler? Kimler var ekipte? Özellikle isimlerini de analım. Hani biz seviyoruz böyle açıklamayı da isimlerini.
Evet, çok iyi. Şimdi bizim ekibimizde zaten bir kere kurucu ortaklarımızı saymadan edemeyeceğim. Kurucu ortaklarımız Ayben ve Cihan. Yani bu süreçte bana sürekli yardımcı olan, beraber geliştirdiğimiz, onların teknolojiyi geliştirdiği, benim pazara sunduğum bir proseste aslında ilerliyoruz. O da bir yine plan içerisinde gidiyor. Biz Ayben'le daha önce bu IEEE IEEE diye bir kurumumuz var.
Evet.
Aynen orada tanışmıştık.
Neresi
Ondan
olmuş?
sonra beraber projeler geliştirdik. Ben onu orada sensörler konusunda tavsiyeler veriyordum. O işte yapıyordu. Böyle yine aslında bir şey vardı aramızda yani. Aynı şu an gittiği gibi bir süreç vardı. Cihan'la da bizim TÜBİTAK birinciliklerimiz var drone alanlarında. Ben bu arada aynı zamanda drone da yapıyorum. Yani her iki işte de parmağım var. Ama çok çok uzman değilim. İkisi uzman.
Tabii Nusantek o zaman yok. Ama
Tabii onun yok.
tohumlara at ama işte aslında gizliden gizli tohumlara atılıyor. Tabii kimse
Tabii
bilmiyor. Hani
bilmiyoruz
siz de
yani.
bilmiyorsunuz. Siz de
Aksiyonu
bilmiyorsunuz doğru.
bilmiyoruz. Tabii aynen. God
Evet.
feeling birleşmişiz. Yani Allah
Evet,
vergisi
evet.
birleşmiş. Ondan sonucuma tabii biz buradan tanıştık, ettik projeler. Ay benle Cihan tanışmıyordu. Sonra ben ne yaptım? İşte bu iş fikri ortaya çıktıktan sonra Cihan'ı davet ettim. Sonra Ay ben ettim. Sonra ikisini böyle bir toplantıda birleştirdim ve sustum abi. Yani o günü çok iyi hatırlıyorum. Birleştirdim ve sustum. Hiçbir şey yapmadım. Abi o toplantı o kadar verimliydi ki. Bir şeyler konuştular, planları çizdiler, onu yaptılar, bunu yaptılar, bütçe planı çıkardılar, şunu yaptılar. Yaklaşık bir 7-8 saatlik bir toplantı. Ben arkada kendi artık işlerime bakıyorum. Onlar planları yapıyorlar. Ben karışmıyorum o tarafa. Bir baktım abi çok iyi bir ekip oldu. Okey buradan ilerleriz dedik. Ayben ve Cihan bu şekilde. Cihan bizim insansız hava araçları, daha doğrusu insansız sistemler üzerine çalışan CTO'muz ve kurucu ortağımız. Ayben de sensör, IoT gibi teknolojiler üzerine ve yazılım üzerine özellikle çalışan kurucu ortağımız diyebilirim. Ozan'ımız var, pazarlama direktörümüz. Ozan'la beraber çalışıyoruz. Bütün pazarlama süreçlerinde şu an o karşınıza çıkan postlardan tutun. İşte arka
Web
tarafta
sitesi.
web sitesi şu an yenileniyor bu arada web sitesi. Bütün yatırım buradaki olan yatırımcılarımızda bilgisi olsun. Web sitesinden tutun sosyal medyaları, videoları hepsini Ozan'la beraber yapıyoruz. Kadir'imiz var, yatırımcı ilişkileri direktörü. Şimdi Kadir'le beraber bir exchange yapacağız. Ekibimize yeni biri geldi. İşte bu mesela fon bulucu da daha önceden şimdi şey sürecine başladık. İşte hangi yatırımcı hangi startup'a yatırım yapmış onlara ulaşmaya başladık vesaire. Hani böyle daha çok traction yaratabilmek için yani içeride etkileşimi yaratabilmek için. Kadir'le beraber bunu yürütüyorduk. Şimdi bir exchange olacak. Tuana'mız var. Tuana ile beraber de komple satış üzerine çalışıyoruz. Ve işte müşterilere ulaşmak, demolar yaratmak, ürün market uyumunu bulabilmek için onunla beraber çalışıyoruz. Mertcan da bizim burada otonom uçuşlarımıza bakıyor. Tabii Cihan, Ayben'in ekibinde de yine iki kişi daha var. Onlar da AVS ve özellikle AVS yani bizim yazılım konusundaki mimariye bakıyorlar. Bu şekilde diyebilirim. Bir de tabii bizim melek yatırımcılarımız var. Burada üçünü listeledik. Emin Ataç, Murat Ayabakan, Ali Seyhan. Tabii bunun arka tarafında farklı şirketlerde olanlar var ama confidential kalmak istediler ama orada yine yazıyor isimleri. Ondan da Emin Ataç, yani bütün yatırımcılarımız bizim aslında birer danışmanımız. Ben sana öyle diyeyim. Biz bir abi kardeş havasında biz yatırımcımızı arayıp yani böyle böyle bir problemimiz var. Gerçekten sıkıştık ve batırmaktan korkuyoruz. Bunu daha kötü yapmaktan korkuyoruz. Bize bir yardım et. Okey, hemen kahve içiyoruz. Toplanalım. Hemen şunu yapıyoruz. Toplanalım. Çözelim. Edelim. Toplantıya girelim. O zaman toplantı. Finansal plan mı yapılacak? Hemen mesela bütün belgeleri bizim yatırımcılarımızla beraber hazırladık aslında. Şeye, fon bulucu, izahname yatırımcılarla beraber hazırlandı. Hepsinin danışmanlığında ilerliyor sağ olsunlar. Bir de arkada üniversiteden olan bir hocamız var. Yine danışmanımız. O da bize bu akreditasyon süreçleriyle teknik anlamda danışmanlıklar veriyor. Esra Hanım var. Esra Talu. Tara Lütman var.
Ha, Esra Atalı Google'a validen.
Tabii ta evet Go Global'den.
Ha, Google, tamam.
Aynen o da bizim yine danışman bordumuzda bulunuyor bu arada. Mehmet Yiğit var. Eski Türkselli şu anda da bir kendisinin venture şirketi var. Bu şekilde bir danışman
İTÜ Çekirdek
kadromuz.
mentorlarından mıydı o Mehmet Yiğit?
Evet, öyleydi.
Ha
Yani
tamam, bizim
hala
de
öyle
bir Giriş Parkı'nda mentorlarından kendisi.
bence. Ha, öyle mi?
Evet
Şahane.
evet
Bizim
bizim de
mentorumuz.
mentorlarımızdan. Evet.
Mentorumuz. Çok iyi.
Aynen
Ya
öyle.
bu şekilde ilerliyor bizim yatırım bordumuz
İşte
da.
az önce dedik ya işte ekosistem küçük, herkes birbirini tanıyor, yani
Herkes
isimler
tanıyor. Kesinlikle
birbirini
abi.
tanıyor, evet.
Yani,
Biz
böyle
de
bir
seninle
ekibimiz
en son hatırlarsın
var.
Nerol'da karşılaşmıştık, böyle çok spontan o aklıma geldi şu an. Hatırlıyor
Evet
musun,
ben de
İstanbul'dasın
onu şey yapacaktım.
Aralık'ta.
Tabii. Şeyde resepsiyona karşılaştık değil mi?
Evet, resepsiyonla karşılaşmıştık ya, gerçekten ekosistemde
Evet.
bu seviyorum bu tarafında yani.
Bu şekilde diyebilirim. Bu şekilde tanıtayım. Yani ekibimiz büyük. Destekleyen çok var. Problemimizi tek başımıza çözmüyoruz. Büyük bir arkada ekip var. Biz gözüküyoruz burada ama arkada çok büyük bir değer var. İnşallah bu değere işte bu diğer yatırımcılarımızı da katarak artık bin kişi olur. İnşallah binler kulübüne girebiliriz.
Evet.
Bin kişi olarak veya bilmiyorum artık daha az ya da daha fazlası yolumuzda ilerleyeceğiz. Biraz fazla konuştum.
Ya güzel. Şu anda da 191 yatırımcı %27,5 olmuş, %25 de %2,5 bir artış var yayından öncesine nazaran. Güzel gidiyor. 565 binler üzerinde bir yatırım. Yine yatırım yapmak isteyenler varsa izleyenlerden ben yine chat alt kısmında linkini geçeyim. Bir iki tane böyle genel girişimcilikle alakalı sorularım var. Network kurma konusunda genelde bazı yanlış anlaşılma olabiliyor. Sizce bu girişimci adayları yeni bağlantılar kurarken nelere dikkat etmeli?
Ya benim bir arkadaşım bana bir gün şöyle dedi. Arkadaşım değil, mentorum. Benim hayatımdaki ilk mentorum. Biz birazcık kötü ayrıldık. Ama ben kendisine minnettarımdır. İyice diyeyim, o anlasın. Ben hala kendisine teşekkür ederim. Çünkü beni ben yapan bir kişiydi o. Bana derdi ki, kazandığın insan, yani kendine kaptığın insan senin en büyük hazinendir. Ve bu hazineyi nasıl kullanacağını, bir finansal tablo gibi düşün. Nasıl kullanacağını ya da onlara nasıl daha fazla değerleyeceğini düşünürsen, yani ikili aslında bir mutual ilişki, nasıl bunu kurabilirsen hem onu değerleyip hem kendini değerleyebilirsen, burada aslında daha başarılı bir noktaya, daha ileri bir noktaya erişebilirsin derdi. Beni ilk LinkedIn'de tanıştıran o. Ben LinkedIn'de böyle bütün 6 bin kişi, 7 bin kişi var. Abi sana yani yemin ederim ben haftada en kötü 1000-2000 ile konuşuyorum. Aya hepsi böyle şey oluyor. Muhabbet ediyor, sohbet ediyor, sesleşiyoruz vesaire. LinkedIn benim için çok önemli. Ve onun dışında etkinlikler. İşte mesela o gün seninle karşılaştık. Bak orada diyorsun, karşılaştık.
Ha, o gün de aslında bir etkinlik var. Spark etkinliğiydi sanırım. Değil mi? Siz
Aynen.
onun
Ben
için mi
orada
gelmiştiniz? Evet,
konuşmacıydım.
evet.
Aynen. Orada
Tabii tabii tabii
konuşmacıydım.
tabii.
Oraya gelmiştim mesela. Yani hani orada farklı insanlarla tanışıyorsun. Mesela ben o etkinlikte tanıştığım birine yatırım yapacağım bu arada. Mesela hani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. O etkinliğin koordinatörlerinden birinin startup var. Ona yatırım yapacağım. Ne çıkacağı belli olmuyor. Bu arada onun da şu an yatırım haberini vermiş oldum.
Evet
Bu
ya, burada neler açıklanıyor bu
bayağı
yayında.
bir verimli oldu değil mi?
Evet.
Yani
Şaşırıyorum
network,
böyle her yeni şey açıklandı.
yani çünkü karşılıklı değerleniyorsun kesinlikle. O yüzden ben en büyük hazine olarak bakıyorum. Girişimcilikte hele, yani hele girişimcilikte çok çok değerli ve bunu başarılı yaparsan da gerçekten çok büyük bir değer kazanacağını düşünüyorum. İşte burada biz aslında fon bulucuda biraz duygusal gireceğim. Fon bulucuda bir hazine yaratıyoruz. Bu hazine para hazinesi değil. Aslında deminki soruna da bir cevap bu. Bu hazine insan hazinesi. Öyle diyeyim yani. Oradaki olan her bir beyin, oradaki olan her bir deneyim bizim için bir hazine. Ve tam olarak buna ihtiyacımız var. Bu şekilde diyebilirim. Umarım cevaplayıcı olmuştur abi.
Çok güzel oldu. Hatta bununla bir bağlantılı bir soru soracak tam da. Erken aşama bir girişimci için peki para mı daha önemli yoksa network mi?
Şimdi ben 2 senede katılmıyorum. Erken aşama bir
Ha,
girişimci.
zaten onu sor. Ek olarak başlayacağız. Sizin hani söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Abi erken aşama bir girişimci bence oturup önce product'ını yapmalı. Bak çok net söylüyorum. Product'ını yapıp müşteriye gitmeli. Fail olacaksa da olmalı bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani önce product. Evet, product'ı yaptıktan sonra network. Network'ten sonra zaten para gelecek. Çünkü sana değer verecek insanlar bulunacak. O yüzden ben önce product diyorum o arkadaşa. Şahsi tecrübem ve artık yani nasıl desem herkese önerdiğim ve yarayan bir bilgi bence bu.
Ya
Çünkü
burada
product
biraz daha
bilmeyiz yani.
pardon.
Mesela.
Ya burada şöyle bir detay oluyor. Erken aşama girişimciler özellikle basına yansıyan haberlerden dolayı çok para odaklı ilerliyor maalesef ki. Hani burada
Evet.
medya kuruluşlarını da biraz farklı haberler yapmaları konusunda da hani buradan bir sesimizi duyurmuş olalım. Çünkü erken aşama girişimciler maalesef bize çok geliyor özellikle. Hani ön kuluçka tarafında da vesaire. Hani biz ne zaman yatırım alacağız? Ya daha ürün yok, MVP bile yok olmadan ortadan. Hani çünkü her yerde yatırım haberini görüyor. Hani her yerde yatırım haberini görüyor. İşte şu yatırım almış, bu yatırım almış. Girişimcilik eşittir böyle şey gibi oluyor bu sefer. Yatırım gibi oluyor. Yani yatırım almak için girişimci olmalıymışım gibi oluyor. Aslında sen
Tabii.
yatırımını büyümek için yatırımını alıyorsun. Hani onu bunu işte kaçırıyorlar bazen. Bu noktada da bazen network'ü de kaçırıyor. Network'ü para için kullananlar var vesaire. Bunu da ben de eklemiş olayım dedim kendimce.
Çok iyi bir noktaya değindin. Yatırımı yatırımla büyütmek. Yani aslında şu tabir, parayla para kazanmak. Evet, bu çok doğru, yapılması gereken bir şey ama yatırım, yani CapEx. Bizim durağan varlıklarımızı artırmamız lazım ki devamlı sürekli olan varlıklarımızı da satışla beraber ilerletme. Yani OPEX'i de satışla, o product'ı çıkarttığımız, yaptığımız yatırımdan kazandığımız parayla bizim şirketi devam ettiriyor olmamız lazım. Buradan da yatırımcılarımızın içini rahatlatayım
Evet.
ben. Yani bunun da farkında olmalılar bütün girişimciler. Ben bu
Tabii
arada
yani
şey...
fon buluşuya çıkan girişimler tabii yatırım komisyonuna geçtiği için hani daha ince elleniyor siz de söylediğiniz gibi. Hani o noktada zaten işleri de rahat olabilir. Tabii sen de zaten daha rahatlatmış olmalısın şu an zaten
Evet.
dinlediğimde.
Ben şeyi de söylemek istiyorum. Ben şimdi şeyde okuyorum bu arada. Ben hala okuyorum. Ben okumayı bırakmayacağım gibi duruyor. Ben Pennsylvania Üniversitesi'nde abi işletme okuyorum şu an. İnşallah bu ayın sonunda bir makale çıkacak. Makalemin konusu şu. Biz her sene makale yazıyoruz. Türkiye'deki stage'lerine, aşamalarına göre girişimcilerin başarıları ve psikolojileri üzerine bir analiz. Hocamla beraber yazıyoruz ve acayip derecede şey, yani ilginç bir araştırma olacak. Ben herkese o araştırmayı da, yani okumasını öneriyorum. Düşünsene, hani stage var. Mesela senle de hatta paylaşacaktım bunu. Sizin elinizde de çok değerli girişimciler var. Bir anket. Hangi stage'de, hangi aşamada, hangi psikolojideler? Bunun bir analizi. Bu psikolojiyi nasıl geliştirmeliler? Bununla ilgili bir analiz. Yani üç ana dal birlikte çalışıyor. Psikoloji, nöroloji ve işletme. Çok değerli kat
Yapabiliriz böyle bir
inşallah.
şey.
Evet,
Böyle bir
yani güzel.
çalışma yapabiliriz, evet.
Böyle devam ediyor. Bakalım biz de işte ikinci, üçüncü üniversite. Üçüncü üniversite olacak inşallah. Bitireceğiz onu.
Valla ben sorularımı daha öncesinde paylaşmadım ama öyle cevaplar böyle bir sonraki soruyla bağlantılı oluyor. Güzel oluyor aslında bir taraftan da.
Öyle mi?
Tam da onu soracaktım. Peki kendinizi güncel ve dinamik tutmak amacıyla takip edin yöntem kaynaklar neler diye soracaktım. Tamam.
Abi ya ben şimdi şeye bağlamak istemiyorum, böyle şey var mı yani, şu kitabı okuyun, bu kitabı okuyun, şunu yapın.
Evet,
Ben ona
evet.
bağlamak istemiyorum.
Sabah 5'te kalkın falan böyle.
Tabii, ya çok bana o kadar saçma
Girişimcinin bir gününü planlıyorlar ya böyle hani 5'te
değil.
kalkıp buz banyosu yapıp
Evet ya.
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey öyle yapıyormuş falan sonra bir sürü girişimlik sayfasında görüyorsun.
O adam da yarıyor. Ben de yaramayacak ki yani.
Evet.
Onu anlamıyorum. Ya ben bir de bana bazen şey soruyorlar. İşte senin günlük rutinin ne diyorlar. Ben şey diyorum. Uyuyorum. Çalışıyorum. Uyuyorum.
Ya girişimciler de bir insan yani uzaylı değil neticede.
Yani bu, hani, ve benim rutinim abi, yani hani şey yapıyorum böyle, çok ilginç geliyor. Ya ben kendimi nasıl güncel tutuyorum? Bak ben sana demin aslında network çok güzel bir sorudan girdin ya.
Evet.
Ağlıyoruz aslında şu anda da. Abi ben insanlarla ben sohbet ederek kendimi güncel tutuyorum. Mesela senle konuştuk ya. Ben mesela bir
Evet.
dünya şey öğrendim. Ben mesela bütün yatırımcılarla konuşuyorum. Bir dünya şey öğreniyorum. Enis'le muhabbet ediyoruz. Bir dünya şey öğreniyorum. Cihan'la muhabbet ediyoruz. Farklı farklı şeyler. Oradan kaynak, buradan kaynak. Ya ben bunu çok seviyorum. Ben çok konuşan da bir adamım bu arada. Acayip. Zaten en sonunda dedim ki kendime bari bir podcast kanalı açayım ki orada konuşabileyim bari. Biriyle konuşamazsam oraya ses atarım dedim. O şekilde gitti yani. Bence çok güzel bir kaynak bu. Bir de işte araştırma yapmayı seviyoruz. Okuyoruz hocalarımız vesaire. Okumayı da seviyorum. Genel üniversite bazında. Devam ediyoruz. Bu şekilde kendimi güncel tutuyorum. Bir de takip ettiğim sıklıkla şey var. Twitter'da kendimi çok bu ara çok buldum.
Evet, eskiye nazaran daha çok Twitter kullandım. Ben de fark ettim.
Evet, bir şey oldu. Ben de orada bir aktiflik oldu. Neden oldu ben de bilmiyorum. Bakalım.
Vallahi güzel. Yaklaşık kaç 80 dakikaya geldik yani uzun bir yayın oldu, güzel bir yayın oldu. Gerçekten
Evet.
fon bulucudan daha çok şey konuştuk burada. Şeyi sorayım böyle soru değil de artık sizler de yer eden film, kitap, podcast önerisi alalım mı?
Abi demin ki muhabbetin üstü, ben bunu nasıl söyleyeyim?
Ya bu girişimcilikle alakası olmak zorunda değil bu arada ya. Hani farklı alanlarda da olabilir.
Evet.
Ne varsa. Bir
Kitap okuyorum.
sevdiğiniz bir kitap ya da film de olabilir. Filmden de başlayabilirsiniz.
Ben hiç film dizi izlemiyorum. Sefa Bey,
Hiç.
teşekkürler. Hiç abi, hiç bende hiç yoktur yani. Ben sana
Geçmişte de mi izlememiştiniz?
televizyon izlemeyi 8-9 yaşına bıraktım abi. O çizgi film izliyordum. Ondan
Hmm.
sonra bıraktım. Başka hiç yok yani.
Anladım.
Ya bu kitabı bulamadım. Ama paylaşacağım. Kitap bende kitap yeşil kitap, tamam mı? Bendeki ismi
Yeşil
bu.
kitap.
Ama ismi bir ekran paylaşabilir miyim? Verebilir misin ekranı? Ben de hem
Tabi
herkese
tabi
bakayım.
tabi tabi.
Buradan bulursam hemen.
Ha, bu kitap. Tamam.
Ya
Görmüştüm ben de
bu
bu kitabı.
benim her şeyimi başlatan kitap. Ben sana böyle diyeyim. Buradaki müşteri ama satmak için müşteri değil. Buradaki şu an sen benim müşterimsin. Şu an dinleyiciler benim bir müşterim. Çünkü benden ne alırsa ve ben onların o satın alma, yani beni beğenme ya da beni onaylama düğmesine basmam lazım. İşte benim her şeyim bu kitapla başladı. Ve hayatım değişti. Bu şekilde bir örnek verebilirim aslında.
Vallahi canlı canlı da kitap önerisi almış olduk bir taraftan.
Yok yok.
Bu da ilk oluyor. Bu da ilk oluyor bu
Bu da
arada.
ilk oldu.
Evet, bu da ilk oluyor. 70 yayındır hiç olmamıştı.
70
Bugün
yaşına
bayağı
gelmiş.
ilkleri yaşıyoruz bugün. Güzel
Ha,
güzel bir
üçüncü
yayın oldu.
var bak. Şu ikinci kitap da var. Ben kitap okumayı da çok severim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle
Ha,
göstereyim.
etrafım aptallarla dolu diye bir kitap. Bak, bunu
Etraf
hiç görmemiştim.
aptallarla dolu.
Thomas Erikson'un kitabı.
Şöyle gözükmüyor ki. Niye gözükmüyor?
Evet.
Heh, gözüküyor. Şimdi gözüküyor. Etraf aptallarla dolu. Kişilik renklerine göre insanları ayırıyor. Ve işte zaten dörde ayrılıyor. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Ve bunlara göre nasıl bir psikolojik oyun yapman lazım? Bunlara nasıl konuşman lazım? Onu nasıl etkilemen lazım? Onu gösteriyor bu kitap. Ben herkese öneririm. Bu şekilde değil efendim.
Evet.
70
Ya
yayınları
valla
yaptık.
ya hiç böyle şeyler olmamıştı. Bu, ya genelde yayınlarımızda zaten yayın başlamadan önce arkadaş atabiliyor ama 40 dakika 1 saat arası oluyor demiştim hatırlarsan. Şu an 1,5
Evet.
saate doğru gidiyor yani.
Hadi.
Düşünün bir yayın oldu. Ya biz
Evet.
zaten iki girişimci işte bir araya gelince sabaha kadar konuşsa konuşur yani öyle bir durum var.
Aynen öyle.
Yüz yüze olsa zaten daha başka bir durum söz
Bence bir
konusu.
kahve yapalım ama bence abi. Bence güzel
Yapalım
olur.
ya evet. Kesinlikle. Kesinlikle yapalım. O zaman son sorum. Bizi dinleyenlere iletmek için son sözleriniz, katkılarınızı alalım.
Evet. Bu çok kritik bir şey.
Evet. Özellikle yatırımcı, yatırım yapmak isteyenlere de
Ha öyle öyle mi?
karşınızda
Ha öyle.
yani
Ha.
tabii, hem öyle hem genel olarak tabii hani karşınızda olduğunu düşünürseniz neler söylemek istersiniz genel olarak?
Ha tamam okey. O zaman birinci olarak Nuts & Tech'ten başlayayım. Nuts & Tech'e neden yatırım yapmalısınız? Neden bizim aramıza katılmalısınız? Çünkü biz geleceği kendimize vizyon edinmiş bir grubuz. Ve geleceği, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki de bu sosyal taraf. Bunun ekonomisi demek de şu demek aslında, dünyadaki tüm veriyi, özellikle çevre verisinin alınma biçimini değiştiren inovatif bir proje, bir girişim, bir şirket ve bu da aslında bizim önümüze hem sosyal hem de finansal çok fazla fırsat çıkartacak. Bu sebepten ötürü bizlere yatırım yapmalılar, aramıza katılmalılar ve geleceği bizlerle beraber kurmalılar diye düşünüyorum. Bu mesajı vereyim. İkinci mesajım da abi, teşekkür ederim bunu sorduğun için. İkinci mesajım şu. Benim bir TEDx konuşmam var. Çok fazla marketing yapılmadı. Yani yapmadım. Video kaydı kötü diye. İnşallah Ankara ODTÜ beni davet eder de daha güzel bir kaydımız olur. Buradan da mesaj olsun. ODTÜ falan.
Duyuralım evet. Evet.
Duyuruldu. Şöyle orada bir
Oradaki
konuşma yaptım.
partnerimiz ya. Evet, buradan da duyurmuş olalım.
Buradan da duyuralım abi. Gönder
Evet,
gönder.
aynen. Aynen aynen.
Böyle ben bir konuşma yaptım TEDx'te. Yani konuşmanın şeyi, teması şuydu: kayıp. Şu anda bir İngilizce kursu düşün, tamam mı? Gelen öğrencilerin %99'u, bu veriyi geçen gün bir yerden aldım. %99'u aktif olarak yurt dışına gitmek istiyor. İnsanlar bu yüzden İngilizce öğrenmeye başladı. Sınıf sınıflara bak, yani normal okullara bak. Lise, ilkokul, ortaokul, ilkokul çağındaki çocuk bile artık yurt dışına gitmek istiyor. Neden? Türkiye jeopolitik konum açısından çok çok önemli bir yerde. Avrupa'ya yakın, MENA'ya yakın. Evet, Amerika'ya
Evet,
biraz
evet.
ama olsun. Jeopolitik konum açısından çok değerli bir yerde. Bunun dışında zaten bütün yani dünyadaki bu bizim ithalat ihracat süreçlerinin aktif olarak döndüğü, yani bütün demeyeyim de şimdi hata olmasın, çoğu diyelim, çoğu ithalat ihracat süreçlerinin bu bizim ülkemiz üzerinden döndüğü bir lojistik, akıllı lojistik sistemin içerisindeyiz. Ve aç bir pazardayız. Yani o kadar daha yeni bir girişimcilik ekosistemi kuruluyor ki biz bunu kaybetmemeliyiz. Ama gençlerimizi kaybettikçe, yani gençlerimizin umudu gittikçe burada ne yazık ki geleceği de kaybediyoruz. İşte biz, yani vermek istediğim mesajı şuraya getirmeye çalışıyorum. Kaybedenlerden olmamamız lazım. Bak, gidenlerden demiyorum. Kaybedenlerden olmamamız lazım. Yani bunu bizim yapmamız lazım. Belki bu yayınlarla biz 5 kişiyi daha burada umut verdik. Belki 5 kişiye, 10 kişiye daha dedik ki yatırım yap. Dedik ki gel bize katıl, dedik ki girişimini kur. Belki farklı bir duygu yarattık içerisinde. Belki gönderdik. Ama biz bir fayda yarattığımıza inanıyorum. Ve bu faydanın kaybedenlerden olmamamız gerektiğini, en azından herkesin bu psikolojide olursa herkesi güzel etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu da benim ikinci mesajım olsun. Teşekkür ederim.
Valla ben
Çok
de
gelişti
aynılarını
değil mi?
evet
Böyle.
evet evet güzel güzel bir şey dedi ya gerçekten daha üzerine ben de söyleyecek pek bir şeyim yok. Hepsine katılıyorum. Valla güzel bir yayın oldu. Çok keyifli bir yayın oldu. Bunu da
Benim
böyle
için.
kanalımızda da olması da geçmişe dönüp baktığımızda nerelerden nerelere geldik diyebileceğimiz bir nokta olacak belki
Özellikle
müsaitlik için de.
Microsoft'un.
Özellikle Microsoft için. Valla ben davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine dediğim
Ben
gibi hani fizikselde de bir araya geliriz.
kesinlikle yapalım.
O zaman girişimcilik sohbetlerinin bu bölümünde sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz.